Merhaba, genel programına hoş geldiniz. Bugün yoksulluk, deprem ve işçi sınıfını tartışmaya çalışacağız. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nden Kansu Yıldırım hocamız ve Teis Sendikası'ndan Kubilay Çetlik arkadaşımızla bu konuları tartışacağız. Ben ama her zaman olduğu gibi geçtiğimiz haftanın eylem ve direnişlerini anımsatmak istiyorum. Nakliyat için Şanlıurfa TÜV TİPOLÇAK direnişi 1572. gününde, Selüloz Sendikası'nın Kartonsan grevi 85. gününde, Kristal İş'in Atışkan Alçı grevi 259. gününde, Barutçu Tekstil'de işten çıkarmalar ve sendikal örgütlenmeye karşı işverenin işçilere yönelik baskıları üzerine başlayan Özipik Sendikası'nın eylemi 151. gününde, yine Özipik Sendikası'nın Turkuaz Tekstil'deki eylemi 120. gününde, Boğaziçi direnişi 781. gününde, LCY2'de deprem bölgesine gidip yardım faaliyetlerinde bulunup sonra geri dönen Serkan Yılmaz'ın işten çıkarılması sonrası bu arkadaşımızın başlattığı eylemler, LCY2 ve birlikte iş yaptığı şirketlerin iş yerlerinde devam ediyor. Birleşik Metal İş'in MKS transformatörde işten atmalar ve işverenin toplu sözleşmesi görüşmelerine başlamaması üzerine başlattığı grev ve eylem 17. gününde. Birleşik Metal İş üyesi Mata Otomotiv işçileri ek zam talebiyle çalışma koşullarının iyileştirilmesini de içeren ek zam talebiyle eylemlere başlamışlardı. Bu eylemler serbest bölgedeydi. Geçtiğimiz haftada Birleşik Metal İş'ten arkadaşlarımızla konuşmuştuk. Hem serbest bölgede olması nedeniyle bu eylem çok önemli, hem kitleselliği aslında çok önemli. 18. gününde Adana Büro Emekçileri Sendikası sosyal güvenlik merkezlerindeki iş yoğunluğunu da öne sürerek mağduriyetin giderilmesini, 3600 ek gösterge ve ikramiye haklarının geri verilmesini içeren bir eylem yaptılar SGK İl Müdürlüğü önünde. Bursa Enerjisen Ulu Enerji'de toplu sözleşmesi görüşmeleri sürerken işverenin düşük ücret dağıtmasına karşı işçilerin eylemleri vardı. Bu haftada Tesis Sendikası'nın Enerjisen'e ve Enerjisen'in örgütlenmesini yürüten insanlara yönelik sözlü saldırısı üzerine bir eylem yaptılar. İstanbul'da Birleşik Metal İş, Setera elektronik fabrikasında sendika üyesi olan 8 işçinin işten atılması üzerine başlayan eylemler devam ediyor bugün 8. gününde. Petrol İş Gebze şubesinde örgütlü, pardon, Petrol İş'in Portakal Plastik'te Gebze'de toplu sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması ve işverenin anlaşmaya yanaşmaması üzerine başlattığı eylemler devam ediyor. Adana'da Marbit Tekstil'de işveren iflas gerekçesiyle iş yerini kapattı. 300 civarında işçiyi hiçbir hak ödemeden işten çıkardı. Burada işçilerin çalışma müdürlüğü önünde bir eylemleri vardı. Bu işçilerle birlikte bir tek senede katkılarını ve bu işçilerin mücadelesini örgütleme yönündeki çabalarını hatırlatmak gerekiyor. İstanbul'da Dev Yapı İş, İnşaat İş ki bu iki sendikayı ısrarla her seferinde vurguluyoruz. Farklı sendikalar olmalarına rağmen bütün eylemlerini birlikte yürütüyorlar. Bu kez finans merkezi inşaatında Emlak Konut ve Limak Holding'in işçilerin ücretlerini 3 aydır ödememesi üzerine finans merkezi inşaat şantiyesinin giriş ve çıkışlarını kapatarak bir eyleme başladılar. Bu eylemler devam ediyor. Bugün de bu iki şirketin yani Emlak Konut ve Limak Holding'in diğer iş yerlerinde, şehir merkezlerindeki iş yerlerinde eylemleri vardı. İşçiler ya yani daha doğrusu iki sendikada bu eylemleri sürdüreceklerini açıkladılar. İstanbul'da Öğretmenler Sendikası ara tatilde çalışma yasağına uymayan Bakırköy Final Okulları'nda bu çalışma tatil hakkını savunan öğretmenleri işten çıkarması üzerine final okulları önünde bir eylemleri vardı. Benim bulabildiğim medyaya yansıyan, devam eden, etmekte olan eylemler bu kadar. Şimdi asıl tartışmamıza geçelim. Bu deprem aslında asıl konuşmamız gereken şey ama depremle birlikte bir de bu iktidarın ekonomi politikaları, aynı zamanda sermayenin de bu politikalarla işbirliği içinde uyumlu olarak işçilere yönelik bir aslında fiili saldırısı var. Bu yeni değil aslında. Uzun zamandan beri böyle, ama görünen şu ki iktidar ve sermaye depremi de araçsallaştırarak çok hızlı bir biçimde bu politikalarını hayata geçirmeye çalışacaklar. Bunu belki biz doğrudan inşaat sektöründe göreceğiz. Fakat bugün Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Deprem bölgesinde işverenlerin, daha doğrusu asgari ücretle işçi çalıştıran işverenlerin sigorta primini işçilerin maaşlarına yansıtacağı, işverenlerin sigorta payını da devletin üstleneceğine yönelik. Örneğin şunu yapmıyorlar, bunları da tartışacağız. Niye bu sigorta prim payı kadar payı devlet doğrudan işçilerin maaşına yansıtmıyor da işverenlerin sigorta payını keserek aslında işverenlere bir kaynak aktarma yoluna gidiyor. Bir tercih elbette bu. Yine haber anlamında söyleyelim. Deprem bölgesinde görev yapan aile hekimlerinin deprem sonrası maaşlarından 8'er bin lira kesinti yapılmış çalışmadıkları gerekçesiyle aile hekimlerinin yoğun tepkisi, Tabipler Birliği'nin tepkisi ve kamuoyunun bundan haberdar olması üzerine Sağlık Bakanlığı il müdürlüklerine bir yazı yazarak Şubat 2023'e göre maaş ödemesi ve kesintilerin iptal edilmesi yönünde bir yazı yazmış. Bunların hepsini konuşacağız. Ben aslında şeyden başlamak istiyorum hocam. Şimdi ikiniz de deprem bölgesine gittiniz, yardım çalışmalarında bulundunuz. Tabii bu arada bir takım gözlemleriniz de oldu. En fazla tartışılan kamuoyunda bu yardımların yeterince gitmediği yerler, işte hala daha çadır talebi olan köyler var, mahalleler var. Bir de bakan da işte İçişleri Bakanı 2 gün önce işte çay istiyoruz, şeker istiyoruz, kuru kumanya istiyoruz, terlik istiyoruz, eşofman istiyoruz falan dediler. Demek ki ciddi bir mağduriyet de var. Sizin gözlemleriniz nedir? Bir de bu yardım gitmeyen noktalar sanki orada yaşayan insanların diğer bölgelere ya da illere dağıtılmasını sağlayacak ya da bunu zorlayacak bir hal almış gibi görünüyor. Yani göçe zorlamak gibi ya da işte muhalif olduğu bilinen ya da farklı etnik yapıda olduğu bilinen farklı mezheplerin gruplar halinde bir arada yaşadığı yerleri sanki dağıtmak ister gibi bir görüntü de var. Ben böyle algılıyorum. Bu konularda kısaca bir düşünceleriniz nedir? Ondan sonra da Kubilay arkadaşıma aynı soruyu soracağım ve programa da başlamış olacağız.
İyi akşamlar. Biz Ankara Tabulası ile birlikte Malatya'ya gitmiştik. Sağlık orada bir doğa kent çadır kentinin, doğa cadde çadır kentinin olduğu yerde konteyner, sağlık konteyneri kurmak için. Oraya gittiğimizde şöyle bir tablo vardı. Hatay'da da yıkım var. Özellikle bizim olduğumuz yerde zaten çoğunu fotoğrafladık. Ancak Malatya, Maraş, Adıyaman belli yerleri, özellikle merkez ilçeler dahil olmak üzere buralarda bu bahsettiğiniz türden bir iç göçe zorlama gibi bir dinamik yok. Tam tersine mevcut emek gücünün demografik yapısının korunması için özel bir ihtimam var. Bu biraz daha Hatay özelinde gelişen, Hatay'ın hem jeopolitik hem tarihsel hem demografik pek çok koşul itibariyle özel bir durum var. Ve bu Hatay için geçerli olabilir. Malatya'da hatta şöyle bir tablo vardı. Bizim bulunduğumuz çadır kenti yaklaşık 2500 kişilikti. Ve Türkler ve Suriyeliler olarak ikiye ayırmışlardı. Türklerin olduğu kısımda özellikle işte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organize olduğu büyük sahra çadırlar, çadır evleri vardı. Bunlarda 600-700 kişinin bir arada kaldığıydı. Altlarında beton zemin var. Elektrikle ısınıyorlar. Yani hiçbir şekilde kirlilik falan söz konusu değil. Ranza sistemi var. Yataklar var. Yani barınma koşulları daha iyiydi. Suriyelilerin kaldığı, aynı zamanda henüz o çadırlarda yer olmayan Türklerin, Malatyalıların kaldırıldığı kısımda ise tam anlamıyla bir, nasıl diyelim böyle, kendi başlarına terk edilmişlik vardı. Bir de çadır kentler alanında olmayan, özellikle bölge kenarları kurulmuş mevsimlik tarım işçilerinin, Suriyelilerin daha çok yaşadığı ve içme suyuna, düzenli yemeğe, yardımlara daha uzak kaldıkları alanlarda yerleşimler vardı. Kısacası şöyle bir tablo var. Devlet ilk herhalde zaten bu artık çok konuşulduğu için özel olarak konuşmaya gerek yok. İlk birkaç gün hiçbir şekilde bekle ve gör politikası izledi ve yardım etmedi. Yani yardımları da organize etmedi ve seferber etmedi. Ve buradaki aslında bir koordinasyonsuzluk ve aciziyet değildi. Buradaki bir deprem bürokrasisinin işlemesi söz konusuydu. Yani bu deprem bürokrasisinden kastım şu. Birincisi, önce emir komuta zincirini çalışıyor. Bu emir komuta zincirine göre yardımları nasıl ve kime organize edeceklerini önce planlıyorlar. Çünkü bölgeye yardım gidiyor zaten. Çok ciddi yardım gidiyor. Ve bunların belli kısımlarına AFAD ya da eğer kaymakamlık ya da resmi bir kurumdan izin yoksa doğrudan oradaki AFAD görevlileri ya da yerel idaredeki görevliler el koyuyor. Zaten şöyle bir uygulama vardı. Belli bir tonajın üzerindeki yardımlar doğrudan AFAD'ın bünyesine yazılıyor. Şimdi bunun biz çok orada algılayamıyoruz yani buradan daha doğrusu deprem olmayan illerden ama oradaki esprisi şu oluyor. Siz buradan X kurumundan yardımı getiriyorsunuz. Oraya AFAD kendi amblemini yapıştırdığı zaman çaresizlik içerisindeki insanlar sanki bunu AFAD'ın organize ettiğini düşünüyor. Yani oradaki devlet imajını, İçişleri Bakanlığı'nın imajını daha da büyütmüş oluyor bu tarz el koymalar ya da yardımları da oradan kendi tekerlerini almaları. Şu an itibariyle benim gördüğüm kadarıyla Malatya'da anladığımız kadarıyla böyle çok büyük bir öfke ya Malatya merkeze daha doğrusu benim kendi bulunduğum kısımda yoktu. Hatta orada şöyle bir tablo vardı. Devlet ve Erdoğan diye ikiye ayırmışlardı kafalarındaki yönetim sistemini. Devlet bütün özellikle o kurumlar, belediye, valilik kurumları, il sağlık müdürlüğü vesaire hepsi bir şekilde devletin işleyişinden şikayetçiydi. Halkta da bu çok yaygındı. Ama Erdoğan'a dair öyle bir figür yoktu mesela. Erdoğan sürekli iş bitiren, o eğer bir şey olsaydı burada daha hızlı bir şekilde sorunları çözerdi. Ya böyle bir nasıl diyelim bir figür olarak kafalarına yerleşmiş. Ama herkes bir şekilde devletin bu deprem bürokrasisinden çok şikayetçiydi.
Anladım hocam. Yine devam edeceğiz. Kubilay Başkan'a ben şimdi benzer bir soruyu yönelteyim. O sanıyorum Hatay'a gitmişti değil mi?
Evet hocam.
Orada ki en fazla zaten şikayetlerden biri Hatay'da bu şey yardımların ulaşmaması. Hatta hala daha enkaz kaldırma çalışmalarının başlamadığı sokaklar olduğu söyleniyor. Adıyaman'da ben okudum benzer bir şeyi. Özellikle bu çingenelerin yani Kürt çingene diye tarif edilen kendilerine Rom diyen 10 binin üzerinde nüfusları olan 2-3 mahalle var Adıyaman'da. Buraya ilişkin medyaya düşen haberler var. Kendi dernekleri de bir açıklama yaptı bununla ilgili. Maraş'ta örneğin Alevilerin yoğun olduğu birkaç noktada var ki zaten ilk devlet müdahalesi aslında oraya yapıldı. Orada bir cemevine kayyum atandı. Ondan sonra da devam etti. Benim bu göçe zorlamak gibi düşüncemi zaten bunlar birlikte şey yaptı. Bir araya getirdiğimizde böyle bir düşünce içine girmeme neden oldu. Hatay'daki durum neydi?
Yani ben şöyle başlamak gerektiği fikrindeyim. Sadece hani şu an döndük ama oradaki ilişkilerimiz büyük ihtimalle Kansu Hoca'nın da öyledir. Oradaki ilişkiler devam ediyor. Oralarla olan kurulan irtibatlarımız devam ediyor. Sendikamızın yöneticileri hala orada, Hatay'da bizim. Şu an onlarla da direkt kontak halindeyiz. Bir dönüşüm eşliğinde orada bu yaraları sarana kadar kalmaya devam edeceğiz. Yani Hatay'daki süreç biraz Kansu Hoca'nın anlattığından farklı işliyor. Nasıl işliyor? Şöyle oradaki yani birinci olarak buradaki insanlar daha çok tarım, Hatay'daki insanlar geçim kaynaklarını daha çok tarım üzerinden gerçekleştiriyor ve bu yüzden de köydekiler hiçbir şekilde Kansu Hoca'nın anlattığı çadır kentlere geçmiyorlar zaten. Onlar mümkünse evinin karşısına, evinin yanına ya, zaten ilk günden beri aslında seralarında kalıyorlar. Bu buradaki Samandağ'daki, Defne'deki, Antakya merkezdeki yani bütün bu ilçelere bağlı köylerdeki insanlar aslında köylerinde bir biçimiyle seralarında ya da alabilenler çadırlarında kalıyorlar. Ama iktidar ise belli bölgelere mesela Sünnilerin, şimdi orada biliyorsunuz bir Alevi kimliği de söz konusu Hatay'da özellikle. Sünni mahallesine gidip şey yaptırıp çadır kent yaptırıp buradaki Arap Alevi kimliğine sahip olan bu kültürü yaşayan insanları ise buralara göç ettirmeye zorladılar. Bu insanlar da bu çadır alanlarına gitmek istemiyor. Çünkü Yani Suriye'deki savaşın, hala Hatay'daki o gerginliğin, o selefi cihatçı tarikatlarla ya da işte oradaki örgütlenmelerle buradaki Arap Alevi kimliğinin çok şeyi var yani. Hala o oradaki hikayenin sıcak olduğunu hissedebiliyoruz Hatay'da. Zaten hala sınır olması, savaşın orada sürüyor olması, hatta depremin aslında orayı da Suriye'yi de çok vurması ama bizim hiç konuşamadığımız bir şey aynı zamanda. Bunu da dillendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela Suriye düşmanlığının çok yoğun hala vardı orada da. Biz buna da olabildiğimiz her yerde, değdiğimiz her yerde bu Suriye düşmanlığının kendisini de hani önlemeye çalıştık gücümüzün yettiği oranda, değebildiğimiz oranda tabii. Ama buradaki göçe, yani Hatay'da direkt bir göçe zorlama var. Hatay'daki bu şeyin, yani hala çadırların gitmemiş olması, birinci ayda su sıkıntısının yaşanıyor olması. Ben oradaydım sunun sıkıntı olduğunda. Ben aynı zamanda oradaki Toplumsal Özgürlük Partisi Koordinasyon Merkezi'ndeydim. Tek suyun olduğu yer orasıydı ve ben o gece çağrı yaptıktan sonra sabah yarım saat içerisinde insanlar geldiler ve oradaki su da bitti. O gün şansa İstanbul İl Örgütü su göndermişti. Gece hiçbir yerde su yoktu. Sadece işte orada vardı o noktada. Sabah da yarım saat içerisinde oradaki su bitti. Sonra çok acil Adana'dan, işte yakın illerden, Mersin'den sular geldi ve onlarla, yani birinci ay yaşandığında, yani şeyin, oradaki gelmeyen imkanların, yapılmayan seferberliğin aslında şeyini görüyorsunuz, boyutunu. Su bile yok yani. Ve asbest, yani senin az önce bahsettiğin abi, yıkılmamış ya da hala enkazı kaldırılmamış şeyler var orada, binalar. Yani Armutlu dediğimiz yer, bilmiyorum daha önce gidebilen oldu mu aranızdan, ama Armutlu dediğimiz yer, bölge artık yok. Oradaki bütün evler yıkılmış. Sağlı sollu sokaklar. Yani oranın kaldırılması, yani mesela bizi Sevgi Parkı'ndan çıkartırlarken, senin söylediğin orada sosyalist örgütlerin almış olduğu gücü, oradaki diyelim ki oradaki almış oldukları öncülüğü bitirmek için de Sevgi Parkı'nı boşalttılar. İşte orada halk evleri vardı, Türk Tabipler Birliği vardı, SES vardı, TODAP vardı, Toplumsal Özgürlük Partisi vardı, biz oradaydık. Bizi oradan zorla çıkarttılar. Asbest ve oralarda yıkım olacağı gerekçesiyle, parkın bir tarafına buradaki evin çökme ihtimali var diyerek, diğer tarafa temizlik sorunu, hijyen sorunu var diyerek, aslında vali yardımcısı ve AFAD görevlileri JÖH'le beraber orayı boşalttı. Sosyalistlere dair birçok yerde bu oldu. İşte Adapazarı'nda HDP'lilerin olduğu, Adapazarı diyorum, Pazarcık'ta HDP'lilerin olduğu, Cemevi'nin kayyum atandığı bilgisi çıktı. Yine Osmaniye'de TKP'lilerin yürütmüş oldukları çalışmaya müdahale ettiler. Yine Ekmek ve Gül'ün çadırını yaptılar. Sevgi Parkı'nda oradaki bütün var olan yapıların mücadelesine ket vurdular ki mesela özellikle Sevgi Parkı'ndaki şöyle bir şey de olmuştu. Orada tipin, kaldıraçın, herkesin hemen hemen yakın, birbirine yakın noktalardaydı. Sevgi Parkı, Dostluk Parkı, öbürü de Antakya Evi'ydi. Ve bu üç bölge birbiriyle çok yakındı. Ama özellikle orasına müdahalenin bir sebebi de tam parkın karşısında olan okulun kaymakamlık olarak ilan edilmesiydi. Aslında kaymakamlığın, yani o devletin olduğu yerde devlet, sadece askerler, polisler sadece yemek yiyorlar. Sadece hani tüketiyorlar yani. Başka hiçbir halkla bir dayanışma, herhangi bir şey ördükleri yoktu. Halk da bunu sorguluyordu. Bunlar niye burada? Sadece tüketmeye, herhangi bir çadır getirmemeye, yani orada varlıklarının tek bir şeyi tüketimle ilişkiliydi. Ve halk da bunu dillendiriyordu. O yüzden de bu dillendirmenin orada kaymakamlığın imajını da zedeleyen sosyalistlerin ortadan kaldırılması için de bir noktada Sevgi Parkı'na müdahale ettiler diyebilirim. Yani yine tekrar göç mevzusuna döneceksek, biz şöyle düşünüyoruz. Hani kaç gün olmuş deprem, işte 6 Şubat'tan bugüne geldiğimizde 40 günü geçmiş ve hala çadırın gitmemesi yeterli, işte yani zaten İçişleri Bakanlığı da oradan açıklama yaptı. Bir sürü eksik, 118 milyar para topladılar. Hala Hatay'a birçok eksiğinin olmasının temel sebebi de bu. Oradaki insanların orada yaşamalarını, kalmalarını istemiyorlar. Hatta oradaki insanlar zaten bunu böyle düşünüyor ve insanlar şu şekilde düşünüyor. Bizi buradan çıkaracaklar. Buraya da Suriyeli Selefileri yerleştirecekler fikri çok yaygın bir biçimde içerisinde var. Ve o yüzden de Antakya halkı, Hatay halkı bulundukları yerleri terk etmek istemiyorlar.
Anladım. Aslında sen değinmişken şunu da izleyenlere hatırlatmak lazım. Birçok haber sitesinde yer aldı. Bu 115 milyar lira toplandığı söylenmişti. Ve koca koca şirketler reklamlarını yapmışlardı. Bütün kanallardan canlı yayınla 41 milyar lirasının hesaba yatmadığını öğrendik bugün. Dolayısıyla hem bu programları sunanlar, hem hazırlayanlar, hem de ben şu kadar yardım yaptım diyen zenginlerin önemli bir bölümünün de yalan söylediğini, en azından bugün itibariyle bugüne kadar yalan söylediklerini de görmüş olduk. Çünkü 41 milyar lira hesapta yok. Bunları toptan aslında bir arada değerlendirmek lazım. Ben şimdi Kansu hocama işte girişte de söylemeye çalıştım. Depremden önce zaten bir yoksulluk yaşanıyordu. Hatta derin yoksulluk tanımlaması yoğun olarak yapılıyordu ve 2018'den bu yana özellikle çok daha keskin bir biçimde, fakat 2021 ve 2021'de görülen, 22'de de neredeyse bir kıyamet gibi hayatın pahalılaştığı bir dönemi yaşadık, yılı yaşadık. Depremle de belki bunu sonradan ilişkilendireceğiz ama iktidar şu an ekonomik zorlukları, sıkıntıları depreme ve İki gündür izlediğimiz sellere bağlayarak muhtemelen hem toplu süreci yaşayan ve şu an masada olan Hak İş, Türk İş, kamu işyerlerindeki sendikalara hem de diğer tüm emek mücadelelerine buradan doğru bir yüklenecek gibi görünüyor. Meşrulaştırmaya çalışacak yapacağı her türlü yoksullaştırıcı, antidemokratik eylemleri. Ben Kansu Hocam belki yeniden hatırlamak lazım. Çünkü deprem gündemiyle şeyi de kaybettik. Depremden önce durumumuz neydi? Ki depremden sonra ne olsun? Yani önce bir deprem öncesini hatırlamak gerekir sanıyorum.
Tabii. Ben şöyle bir şey çizebiliriz. Şimdi yoksulluk dediğimizde bu son yıllarda yani sadece işçi sınıfı bizler değil, aynı zamanda sermaye cephesi de bu kavramı çok tartışıyor. Burjuva iktidarların gündemine çok giriyor bu kavram. Yani Dünya Ekonomik Forumu'ndan tutun, Dünya Bankası'nın raporlarına tutun, IMF'ye tutun, Birleşmiş Milletler ve bunlara bağlı organizasyonların yoksulluk kavramı üzerine özel bir odaklaşması söz konusu ve iktidarı da muhalefeti de bu kavramı bir şekilde gündemine alıyor. Yani ve bunu hangi aşamada görüyoruz? Genel olarak kapitalizmin, özel olarak da neoliberalizmin çok çok konuşulduğu bu dönemde yoksulluk bir ajandanın maddesi haline geliyor. Tabii bu aslında bunu neoliberalizmle birlikte düşünmemiz gerekiyor mevcut koşullar itibariyle. Yani Atlantik Fordizminin altın çağı sona erince neoliberal politikalar kendini birkaç surette gösterdi. Ne oldu? İşsizlik arttı. Reel ücretler verimliliğin gerisinde seyretti. Reel ücretler enflasyonun karşısında geriledi. Anti-enflasyonist politikalar adı altında kitlesel işsizlik gündeme sokuldu. Kırsal alanda topraksızlaşma yaşandı. Küçük ve orta ölçekli köylülere ya üreticilere verilen destekler azaldı. Kemer sıkma politikalarıyla devletin sosyal harcama kalemleri geriledi. Bu da artı değer oranlarını yükseltti. Artık değer içerisindeki finans kapitalin ve rantiyenin payları arttı. Ancak bir tarafta da yoksullaşan bir proletarya ordusu, yani bir işçi sınıfı hem işsizlerle birlikte bu daha da büyüdü. Ve burada şöyle bir şey var aslında, bunun altını çizmemiz gerekiyor. Burjuva iktisatçılar mevcut sınıf eşitsizliğinin böyle hesaplamalarda üzerine örtmek için ideolojik bir hamle yaptı. Emek sermaye karşıtlığının incelemesini gelir dağılımı eşitsizliğinden çıkararak kişisel gelir dağılımı analizine kaydırdı. Korkut Borat Havacı'nın çok güzel bir yazısı vardı. Şöyle ifade ediyordu. Bu inceleme farkını, yani gelir dağılımından kişisel gelir dağılımına dönüştürmenin asıldaki esprisi şu. Bölümün, ya yani bölüşümün analizini böyle sınıflar ve sosyal gruplar arasındaki karşılıktan çıkarmak, azdan çoğa sanki basit bir istatistik hesaplama biçimine dönüştürmek gibi. Şimdi yoksulluğun bir boyutu var. Yoksulluğun bir de diğer bir boyutu var. Yoksulluk sürekli mistifiye edilmeye çalışılan, böyle nasıl diyelim, estetize edilerek hoş gözüktürmeye çalışan, bu Yeşilçam melodramlarında olur ya, fakir ama gururlu diye. sanki yoksulların yoksul olmasına utanması gereken bir tipoloji oluşturmaya çalışıldı. Ama ancak günümüzde hem işçileşme hızı hem yüksüzleşme hızı öyle bir şey ki ne kültür endüstrisinin yardımıyla ne de bu burjuva iktisat, ana akım iktisadın hesaplama biçimleriyle olsun yoksulluk gizlenebilecek bir durumda değil. Şimdi bir şey slide verebilir miyiz acaba? Bir şey göstermek istiyorum da. Şimdi bu tabloya gelmeden önce bu Ekonomik Polisi Enstitüsü'nün bir araştırması. Dünya ölçeğinde şöyle bir tablo var. Nature Energy'de bir dergide bir hesaplama yapılmış ve diyor ki yaşam maliyeti baskıları altında 140 milyon kişi 2023'te aşırı yoksulluğa sürüklenecek. Yani mevcudun haricinde 140 milyon kişi. Credit Suisse duymuşsunuzdur, önemli bir kuruluş ve bu küresel servet raporu yayınlıyor. Ve bunun şu andaki 2022 raporuna göre 2021 yıl sonu itibariyle küresel servetin 460 milyar dolar, trilyon doları geçtiği, yani bu da dünyada yıllık üretimin 4,5 katından fazlası olduğunu ortaya koyuyor. İktisatçı Michael Roberts bunu iki faktöre bağlıyor. Birincisi hızla yükselen emlak fiyatları, ikincisi de kredi destekli borsa patlaması. Zaten şu anda bizim de en çok yaşadığımız ve bir fiil gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Ve bu Credit Suisse'un araştırmasına göre servet artışının neredeyse tamamı zenginlere gidiyor. Yani şöyle 2021 yılında en tepedeki %1'lik kesim kişisel servetin %47'sinden daha fazlasına sahip. Ve yaklaşık 3 milyar insan ise sadece %1'ine sahip. Yani en tepedeki %13 tüm servetin diyelim dünyadaki üretilmiş bütün servetin %86'sına sahip. Ancak bunun karşısında tam da bu tablodaki gibi bir durum söz konusu. Ekonomik Polisi Enstitüsü'nün araştırmasına göre 2021 yılında bu en üst gelir dağılımındaki yani grubundaki %1'lik kesim tüm ücretlerin %14'ünden fazlasını yani %15 diyelim kazanırken bu 1980'lerde %7'ymiş. Şu anda ise en alttaki %90'lık gelir grubu yani bizim de olduğumuz hepimizin olduğu bütün emekçilerin olduğu kesim tüm ücretlerin yaklaşık sadece %50'sini kazanabiliyor. Şimdi dünyadaki tablo hemen hemen böyle ve hatta şöyle bir daha bir şey sunmamız lazım. Yaklaşık 1.7 milyar işçi enflasyonun en fazla arttığı ülkelerde yaşıyor. Türkiye'de bu tablodan bağımsız değil. Zaten bu dünya karşılaştırmasının önemi şundan geliyor. Türkiye kendinden menkul bir ülke değil. Küresel kapitalist dinamiklerin, eğilimlerin akıbeti neyse Türkiye'de bundan etkileniyor. Yani bazı şeyler sadece AKP'nin marifeti değil. AKP bu küresel kapitalizmin ajandasındaki aktörlerden bir tanesi ve bunları en uygulayanlardan bir tanesi. Biz biliyorsunuz Türkiye'de gelir dağılımına baktığımızda TÜİK'in verilerine bakıyoruz ve en son açıklanmıştı. İş gücü ödemelerinin gelir dağılımındaki payına baktığımızda bu ben sadece şu anda burada arkadaşımdan almıştım bu grafiği. 2022'nin ilk yarısı var. Birazdan ikinci yarısında söyleriz. Bizim şu anda milli gelirden aldığımız pay 30'dan yani emekçilerin 26'ya geriledi. Sermayenin payı ise 43'lerden 46'lara çıktı. Böylelikle sermaye payı yaklaşık şöyle gösterebilirim herhalde. Son 6 yılda 5 puandan fazla yükselmiş oldu. Ancak genel olarak Türkiye 1980'lerden itibaren iş gücü ödemelerinin yani emeğin milli gelirindeki payına baktığımızda bir en kötü olduğu dönemlerden bir tanesi darbe izleyen yıllar, darbe sonrası yıllar. İkincisi 1994 krizi, en dibi vurduklarından bir tanesi. Ve şu anda en kötü dönemi de bu son 1-2 yıldır yaşıyoruz. Ve burada tabii iktidarın ekonomi politikalarının etkisi ön planda. Bir veri daha var aslında, bunu da söylememiz gerekiyor. Bu sınıf asimetrisini derinleştiren ve yüzeye yayan verilerden bir tanesi. TÜİK'in yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri. Türkiye'de finans ve sigorta faaliyetleri hariç şirketlerin üretim değeri 10 trilyon dolar şu an, pardon 10 trilyon TL. Personel maliyetleri ise 1 trilyon TL olmuş. Yani emek maliyetleri şirketlerin, özel şirketlerin giderek düşüyor ve düşürme eğiliminde zaten. Bu da şöyle 2008 krizinden sonra genel bir düşüş var. 2015'te tekrar yükseliyor. Ancak son birkaç yıldır %15'lerden tekrar %10'ları gerilemiş durumda. Zaten bu Credit Suisse'un ve benzeri kuruluşların Türkiye'de iş gücü maliyetinin hesaplarına baktığınızda bizim ortalama işçi maliyetlerimiz 30 TL civarında. Yani bu da o zaman yani 2020 yılındaki euro kuru üzerinden hesaplanmış. Şimdi tablo aslında gördüğünüz gibi şey değil. Nedir onu? İç açıcı bir tablo değil. Çünkü diğer tarafında yani bu da şu ciro ve kar oranlarına baktığımızda tam anlamıyla Türkiye'de bir kriz, yani şöyle diyelim, kriz kelimesini kullanmak doğru değil. Çünkü kriz dediğimde sanki herkese etkileyen büyük bir yıkım varmış gibi, bir buhran varmış gibi anlaşılıyor ama burada bu şok kelimesini çok kullanıyorlar. Evet, bir şok etkisi var, doktrini var. Çünkü işçilerin emek maliyetleri, iş gücü maliyetleri vesaire sürekli aşağı çekilirken, emek gelir dilinden aldığı pay düşerken şirketlerin kar oranları hızlı bir şekilde artıyor. Bu iki veri Borsa İstanbul'daki 130 şirketin son açıkladığı rakamlar. Ve şu özellikle kar kısımlarına baktığınızda Koç Holding'den aşağı doğru inebilirsek bu hangisi oluyor? Sol taraftaki oluyor. %1000 üzerinden kar oranları var. Yani mesela Koç'unki %1100. İş Bankası'nınki 800, %800. Akbank'i zaten buradaki bunları patlatanlar şu anda Finans Kapital'in kendisi. Ve 130'dan fazla şirketin toplam karı 650 milyar TL geçmiş durumda. Geçen sene bu ne kadardı? 66 milyar TL. Ya şu an itibariyle yani AKP ya büyük sermayenin AKP'den şikayetçi olduğunu belli kalemlerde düşünebiliriz. Uluslararası para akışının gelmemesi, işte Türkiye'nin itibarı, işte CS kredi riskleri dereceleri vesaire ama Türkiye'nin kendi iç profiline baktığımızda devasa bir sınıf eşitsizliği söz konusu. Ya bu anlamda kriz kelimesinden ziyade başka bir kelime kullanmak gerekiyor. Ve bunun tabii bize doğrudan bir etkisi var. Bu da yoksullaşma. Siz derin yoksullaşma demiştiniz başta. Bu kavram çok kullanılıyor. Ancak bundan önce Marx'ın ve Engels'in çalışmalarında özellikle İngiltere'de emekçi sınıfların durumundaki çalışmaları bahsettiği pauperizm diye bir kavram var. Engels hem İngiltere'de emekçi sınıfların durumunda hem konu sorununda bunu İngilizce olan poverty yerine kullanıyor. Çünkü burada aslında bu yoksulluktan daha kötü diyebileceğimiz bir duruma işaret ediyor. Bunu benim bildiğim Türkçe literatürde ilk dikkat çekenlerden bir tanesi Metin Çulağoğlu hocaydı. Kendisini buradan saygıyla analım. Kendisi bir makalede bunu bahsetmişti. Engels 1845 yılında bu kavramı kullandığında şundan bahsediyor. İşçi sınıfı yoksulluğun en alt katmanını kastediyor. Yani burada işçi sınıfı artık hiçbir şekilde burjuvazinin baskılarına dayanamıyor. Ücret pazarlığı dahil pek çok hakkını savunamaz hale geliyor. Yani bir köle sahibine nasıl zincirlerle bağlıysa bir işçi de yaşamak için ücret veya iş hakkı gibi bağlarla artık tamamen patronun bir parçası haline geliyor. Ve Marx'ın ifadesiyle şöyle diyebiliriz. Sefalet birikimine karşılık gelen bir noktada. Bunu teknik olarak yani Marx ekonomi iktisatta açıklarsak durgun göreli artık nüfus dediğimiz katman. Yani ücret pazarlığı imkanı olmayan iş gücü piyasasında fizyolojik olarak bütün enerjileri çekilerek sadece böyle bir emek canlı biyolojik varlığından ibaret emek ordusunun kendisi oluyor. Ve bu sermayeyi bitmek, tükenmek bilmeyen bir emek gücü enerjisi sağlıyor. Ve buna da karşılık gelen işte demin dediğim gibi bir sefalet birikim var sadece. Yani belki şunun altını vurgulamak lazım. Bu durgun artık nüfusun yani yok, mutlak yoksullaşmanın karşısındaki emek gücü profilinin büyümesinin aslında asgari ücretin genel ücrete dönüştürülmesi, kısa çalışma ödeneği, enflasyonun dizginlenmemesi, bu deneme süresi diye kullanılan işte kullanat işçiliğin yaygınlaşması, bunların hepsi bir bütünlüklü sınıf stratejisinin parçası. Yani hani eğitim politikalarında eğitim politikalarının kötülüğünden çok bahsediyoruz ya, ne eğitimde ne istihdamda olmayan bir genç nüfusun varlığından. Aslında bu kötü değil. Sermaye birikiminin bir zorunlu uğrağı, ya dekalesi ve depolitikleştirilmiş genç nüfus ne kadar büyürse, işçilerin ücret pazarlığı imkanı ne kadar olmazsa ve işçiler ne kadar mutlak yoksullaşma eşiğine gelirse, yani durgun artık nüfusun bir ferdi olursa, bu şu andaki mevcut ihracata dayalı üretimdeki modelde olduğu gibi ucuz emek, ucuz meta üretimi paradigmasının bir işlemesi de garanti altına alıyor. Yani tüm varlığını üretim için üretim ya da sermaye birikimi için bunun ya yani bunun çıkarları da olsa kuran bir iktidar profilinde yoksulluk belirli bir derecede korunması gereken olgu olarak karşımıza çıkıyor. Yani zaten neoliberal politikalar söz konusunda yoksulluğu bitirmek diye bir şey yoktur. Yoksulluğu yönetilebilir kılmak vardır. Yani yoksulluğu mücadele yerine, yoksullukla mücadele yerine şöyle bir ifade geçer. Yoksulluğun azaltılması ya da hafifletilmesi ön plana çıkar bu sosyal politikalarda. Ve burada da devlet sınıflar arası sanki bölüşüm ilişkilerini düzenleyen bir aktör gibi algılanır. Yoksulluğun hafifletilmesinin azaltılmasında da devlet dışı işte STK'lar, dernekler, vakıflar bu sermaye verimliliğinde çözüm ortakları aranır. Ve bunu en çok duyduğumuz son zamanlarda gene TÜSİAD bünyesinden yoksulluğun azaltılması ile ilgili. Arzu Sabancı birkaç ay önce daha iyi bir dünya için hayırseverlik diye bir mektup kaleme almıştı. Mektubun içerisinde filantropiden bahsediyordu. Yani filantropi dediğimiz hayırseverlik. Ve şunu diyor. Daha iyi bir toplumsal büyüme, daha iyi bir gelecek, daha iyi yani belli koşulların iyileşmesi için paydaşlara filantropi çağrısında bulunuyor. Ve herkesin yani bir şekilde elini taşın altına koyması gerektiğinden bahsediyor. Tabii burada elini taşın altına koyması başka bir şey. Yani üretimin agresifleştiği, gelir dağılımının yıkıcılaştığı bir dönemde büyük burjuvazinin propagandası için bunlar ideal koşullar hazırlar. Her zaman ortak çıkarlarını örgütleyen ve koruyan yani burjuvazi kendi çıkarlarıyla toplumun çıkarları arasında sanki bir özdeşlik varmış gibi böyle hayırseverlik propagandasıyla sahneye çıkar. Şimdi Sabancı bunları söylerken 2022 yılında yaklaşık 50 milyar liraya yakın net kar açıkladı. Yani bir önceki seneye göre karını 3 kat arttırdı. Şimdi işin bu tarafı var. Diğer tarafında da başka bir şey var. Zenginlerin yönetiminin özendirilmesi söz konusu. Yani plutokrasi. Şimdi zaten devletin neoliberal politikalarla birlikte sosyal politikalar alanından çekilmesinin altında yatan nedenlerden bir tanesi bu. Yani kamu birikimleri lime lime edilirken, kamu hizmetleri metalaştırılırken, yani burada elini uzatan, toplumda bir şeyler düzeltmeye çalışan bir böyle sermaye sınıfı, patron sınıfı imajı ortaya çıkıyor. Ve bu hayırseverlik girişimleriyle sadece iyi, yani tırnak içinde iyilik imajını güçlendirmiyorlar. Aynı zamanda işte dernekler, kurdukları vakıflar vesaire üzerine vergi muafiyetleri alıyorlar. Aynı bu deprem yardımında yaptıkları gibi. Bu deprem yardımındaki biliyorsunuz işte o programdaki çoğu şey vergiden düşeceği sonra açıklanmıştı. Ve siyasi temsillerini güçlendiriyorlar bir yandan. Yani bu, bence en önemli bu hayırseverlik kisvesinin altında yatan bu. Yoksulluk arttıkça bunlar hayırseverliğini daha fazla görünür kılıyor. Daha fazla hayırseverlik görünür kıldıkça kamu politikaları üzerine nüfuz ve etki sahibi oluyorlar.
Yani şimdi hocam, özel... devam ederiz yine de. Ben evet. Şimdi epey de oldu, Kubilay Başkan da bekliyor. Tam da ama bu bıraktığınız yerden bir bu yardımseverlik ya da hayırseverlik kavramlarıyla yoksulluk ve zenginlik meşrulaştırılıyor. Yani bir böyle bilinç algı oluşturuluyor kullanıla. İki, sanki kendiliğinden oluyormuş gibi, yani bir doğa olayıymış gibi bu yoksulluk ya da zenginlik ve üretim ilişkileri sanki kendiliğinden işliyormuş gibi bir algı oluşuyor. Ama bunu yaparken sivil toplum örgütleriyle birlikte tırnak içinde sınıf örgütleri denilen örgütleri de kullanıyorlar. Örneğin işte Türk İş ve Hak İş kamu örgütleri oldukları yerlerde toplu sözleşmeye oturdu ve %45 ile oturdular. Yani sendikaların teklifi %45. Bunun pazarlıkla nereye düşeceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla işçilerin de yoğun bir tepkisi var. Ben tam da Kubilay Başkan'a belki buradan doğru bir soru sormak istiyorum. Sendikal alandaki bir gerileme gözle görülür biçimde yıllardır var. Tek tük direnen sendikalar var. Onlar her zaman için hem hatırlatıyoruz hem de örnek olarak zaten söylüyoruz. Bir yanıyla da hocamın da anlattığı artık yani yoksulluğun ötesinde bir durum var. Belki hocam şok dedi ama mesela servet transferi diyenler de var. Yoksullardan, daha doğrusu ücretlilerden ya da yoksullardan zenginlere doğru bir servet transferi de var. Bütün bunları düşündüğümüzde sendikal hareketin tartışılması gerekiyor. Taleplerimizin tartışılması gerekiyor. Hatta belki yeni bir yaşama tanımı da yapmak gerekiyor. Depremle de bağlantısını kurarak aslında mesela şu an yaşadığımız zaman açısından kurarsak örneğin bu yoksulluğun depremle de bağlantısını kurup şunu talep edemez miyiz biz? Kardeşim artık konut gelir getirici bir araç olmaktan çıkmalı hak olarak ve ücretsiz verilmeli. Örneğin şimdi iktidar diyor ki konut yapacağım deprem bölgesinde, sanıyorum 1 milyonu aşkın bina dikecek ki bazılarının temelini atmaya başladı ve %40'ını en az bu depremzedelerden alacağım dedi. Yani yıllardır vergi ödemiş, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş ama hiçbir şey olmasa bile bu ülkenin yurttaşı olan insanlardan her şeyini kaybetmiş. Hatta akrabalarını, çoluk çocuğunu, anasını, babasını kaybetmiş insanlardan yaptığı binaların %40'ını alacağım diyor. Mesela şöyle bir talebi yükseltemez miyiz sınıf adına? Bu konutlar bizim hakkımız. Yıkıldıysa da bugüne kadar bu iktidarlar, bu devlet görevini yapmadığı için yıkıldı. Siz bize borçlusunuz. Biz size borçlu değiliz. Sizin yapmanız gerekir. Bunun mücadelesini vermek çok mu zordur?
Yani bence de mümkün ve bu mücadele yükseltilebilir. Yani bu mesela birkaç yerde de dillendirildi. Biraz daha siyasal bir yerden, sendikal bir zeminden değil ama daha siyasal bir partinin gelen sorulara yönelik cevaplanması üzerine. Erkan Baş böyle cevaplar verdi ya da şey de böyle cevaplar verdi. Tipin genel başkan yardımcısı işte de böyle cevaplar verdi. Yani bu mücadele büyütülebilir, yükseltilebilir ama hani bu bir örgütlenme kapasitesiyle ilişkili bir şey. Yani şimdi sendikalar açısından soruyoruz. Madem sendikalara döndük, ben iki gün önce yaşanan bir olaydan bahsedeyim o zaman. İşte senin isim konfederasyon olarak içinde saymadığım bir konfederasyonun abi en büyük sendikası şu an şöyle bir şey yapıyor. İşte açıktan da söyleyelim, genel iş sendikası yapıyor bunu. İstanbul'u bir nolu şube, yani Kadıköy Belediyesi işçileri ve Kartal Belediyesi işçileri bir şube değişikliğine gitti ve bu muhalif bir şube gelişti. Daha çok tabandan örgütlenen kadınların 3-4 seçimdir girdikleri ve ilk defa bir kadın başkanın mor listeyle yani daha sonra içine erkek arkadaşlar da girdi ama şeyi aldı, şubeyi aldı, şube yönetimini aldı. Ve genel merkezin yaptığı ilk hamle ise Kartal'daki işçileri bir nolu şubeden çıkartıp yani taban örgütlenmesinin önüne geçip kendi şeyinde sözünü dinleyen bir şubeye aktarmasına yol açıyor. Yani bu ise bu memleketin en ilerici sendikası olarak ya da en ilerici sendikal konfederasyonu olarak önümüze koyduğumuz. Yani tabii ki de bu sendika onların babasının ya da bu ağaların yerleri onların değil tabii ki de. Öyle bir şey söylemiyorum. Biz içeride kalıp mücadele etmeye tabii ki de devam edeceğiz. Buradaki arkadaşların da bütün yaklaşımı bu zaten. Ama hani en ilericisinde bu olduğunda yani iş tabandan örgütlenen her türlü hikayenin önüne geçildiği bir zeminde ne yazık ki sendikalardan ne sınıfın ne işçilerin en ufak bir şeyi kalmış durumda değil. Ben yine söz verdiğim için bunu söylemek istiyorum abi. Ben bugün Esenyurt'taydım. Yine hepsi jet deposuna çalışan işçilerle beraberdik. Bugün orada bir direniş, küçük çaplı bir direniş yaptık. 7 Mart'ta bu arkadaşlar işlerinden atıldılar. Bugün de yani tabii ki ne kadar büyük bir kazanım o dillendirilebilir ama işçilerin talepleri doğrultusunda işçiler tazminatlarını almak istiyorlardı. Bugün onların tazminatının alınacağını sözünü aldık patronlar tarafından. Yani onlara söz verdiğim için burada söylemek zorunda hissettim. Hani bir yandan da işçiler tabii ki de yan yana gelerek birlikte durarak tüm zorlukların karşısından gelebileceğinin şeyini de veriyorlar. Bir yandan hani başarı demeyeyim ama bir yandan mücadeleyi yükseltenler de var tabii ki. Ya da işte genel işin o bir nolu şubede arkadaşlarımızın şubeyi alması, taban inisiyatifini gerçekleştirmeleri üzerinden de. Ya da işte sen de saydın az önce Türkiye'nin birçok yerinde hala işçi direnişlerinin devam etmesi ya da işte birçok sendikanın, birçok emek örgütünün ya da siyasal partinin bugün deprem bölgelerinde canhıraş, seferberlik halinde çalışıyor olması gibi. Hani nasıl Kansu Hoca, ben sabah kadar dinleyebilirdim onu, ya madalyonun bir yüzünü anlattı ama hani diğer yüzünde de buna karşı belki bugün çok güçlü olarak, güçlü kapasiteler olarak kendini sunamayan ama bir nüve olarak kendisini eşitlikçi politikalar adına ya da daha iyi bir dünya, daha iyi bir ülke ya da daha iyi bir toplum adına mücadele eden madalyonun diğer yüzü de var tabii ki. Buralardaki mücadelelerimiz de zaten o üzerimize karabasan gibi çöken bu işte neoliberal politikaları belki adım adım püskürteceğiz, geri adım attıracağız ama bu hani tabii ki de bizim örgütlenme kapasitemizden işçi sınıfını bir bütün olarak ne zaman kapsayabileceğimizden, ne zaman ya da bu nüvelerin yan yana gelebileceğinden geçiyor. Buralarda ne kadar ortaklaşabildiğimizden geçiyor. Bir bu yönü de söylemek gerektiğinin, yani büyük ihtimalle Kansu Hoca devam edebilseydi buralara da gelecekti elbette. Ama hani diğer yönü de bu olduğunu söylemek istedim ben de.
Ya şey için sordum. Yani hem bir sendika temsiliyetin var. Aynı zamanda işte hepimizin bir siyasal tercihi de var. Ama hem bu depremde özellikle yaşananlar, hem de işte benim başlangıçta kısmen vurgulamaya çalıştığım, Kansu Hocam'ın daha ayrıntılı açtığı, yıllara yayılmış bir yoksullaştırma politikası var, düzenli olarak sürdürülen. Şimdi yoksullaştırma politikalarını aslında 2022 yılındaki zam furyası, yani yaşam pahalılığı devasa boyutlara gelmeseydi alışmıştık. Yani soğuk suya atılıp yavaş yavaş altı ısıtılan kaptaki kurbağa gibi bize alıştırmışlardı, ama şimdi 2022'deki zam furyası başka bir şey oldu. Kaynar suyun içine düştük ve hepimiz artık canhıraş yandık diyoruz. O şeyi de mesela niye işçi sendikaları ya da kamu sendikaları fark etmiyor, konut talebinde bulunamasınlar ki? Yani çünkü en temelde ülkedeki ekonomik gidişatı belirleyen siyasi iktidar ve onun yönelimleri. Dolayısıyla bu talep edilebilir. Bunu şey için biraz da söyledim. Güney Kore'de örneğin 2001 yılında 500 bin kişi yürümüştü ve konut talebi vardı. Almanya'da yine aynı şekilde sendikaların da içinde yer aldığı bir muhalif hareket, Berlin eyaletinde ticari amaçlı kullanılan konutların kamulaştırılması yönünde referanduma zorlamışlardı. Orada referandum kamulaştırılsın diye çıktı, ancak bağlayıcı olmadığı için şu an uygulanmadı, ama sendikaların talebi vardı. Dolayısıyla bizim belki başka noktalara doğru alışkanlıklarımızı kenara bırakıp taleplerimizi genişletmemiz lazım. Daha doğrusu yaşamanın tanımından doğru. O yüzden sordum ben soruyu. Yine bunu belki konuşmamız lazım.
Şöyle ben bir şey ekleyebilir miyim buraya?
Tabii hocam.
Bu konut talebini sendikalardan ya da devletten önce ilk dile getirenlerden bir tanesi Türkiye İhracatçılar Meclisi oldu. Mustafa Gültepe işte bir açıklamasında bu bölgedeki fabrikaların, yani depremin vurduğu illerdeki fabrikaların kapasitesinin yavaş yavaş tekrar %30'lara, %50'lere çıkmaya başladığını söyledi. Ve şöyle bir şey dedi işte. Hani siz diyorsunuz ya konut talebi. Bunlar da konut talebisi ama şunu istiyor. Organize sanayi bölgelerin yanında yer alacak.
Yani İzledim hocam onu.
Evet, barınma merkezleri için konutların bir an önce giderilmesi. Yani normalde olağan dönemde lojman ya da kira yardımını gereksiz bulanlar, böyle bir dönemde üretim kapasitesinin tekrar normale dönmesi ve şu anda en büyük korkuları ihracatın, yani özellikle milli gelire payının ve vesairenin düşmesi. Bunu engellemek için bir nevi sosyal devlet rolünü üstlenecek bir hamle yapıyorlar ve bunu devletten talep ediyorlar. Zaten örneğin kısa çalışma ödeneğini daha ilk depremin olduğu birinci gün ya da ikinci gün bölgedeki iş ticaret odaları hükümete böyle çeşitli talepler iletti. Çeşitli ekonomi gazetelerine çıktı bu. Mesela şu anda uyguladıkları çoğu şeyi talepler manzumesi olarak onlar iletmişti bile.
Anladım hocam. Aslında yine hatırlatmakta fayda var izleyenlere. MÜSİAD 2012-2013'lerden itibaren izole üretim tesisleri diye bir proje hazırlamıştı. Hatta korona salgını sırasında birisinin hazır olduğu, kullanılabilir olduğu söylenmişti. Ancak ya iktidarın o gün göze alamaması nedeniyle ya da başka gerekçelerle bu kullanıma geçilmedi. En azından öyle biliyoruz. Ama o sizin söylediğiniz örneği biliyorum. Sanayi merkezleri sitelerinin yanına lojman tarzı şeyler önermişti. Aslında hocam ben şeyi sormak istiyorum. Bu depremle birlikte ortaya çıkan bir de ekonomi olacak. Ama bir yandan da bütün Türkiye'ye yansımaları var bunun. Örneğin İsdemir şu an düşük şeyle, kapasiteyle çalışıyor. Yine orada Hatay Demir Çelik var sanıyorum, kapalı. Aynı zamanda Maraş'ta Hatay'ın önemli bir bölümünde tarım ve hayvancılık yapılıyor. Bunlarda bir düşüş olacak. Dolayısıyla deprem bölgesi dışındaki yerlere bir yansıması olacak. Ama bu kendi hesabına çalışan küçük üretici, çiftçi ve şu an iş yerlerinde çalışmadığı için ya da yıkıldığı için çalışamayan bir işsiz kitle ya da yedek iş gücü ortaya çıkacak. Zaten bunu batıya göçünü engellemeye çalışıyorlar, anlayabildiğimiz bu. Bir yandan da bütün bunların hepsinde bir borçlandırma da ortaya çıkacak. İşte az önce söyledim, evi satacaklar ama sadece evle kalmıyor ki, bir de bu evin bir iç donanımı olacak, çevresi olacak vesaire. Ve insanlar büyük bir borç krizine girecek. Bu yoksullaştırma daha da artacak. Peki bunun altından nasıl kalkacağız?
Bana sordunuz değil mi?
Evet.
Şimdi nasıl ya, bunun altından nasıl kalkacağız? Ya
yani
bize yeni vergi vesaire olarak gelecek de bunun uzun vadeli başka yansımaları olabilir. Mesela depremin vurduğu illerin AKP'nin oy ve sınıf tabanı açısından hangi pozisyonda olduğunu biraz konuşmamız gerekiyor. Şimdi genelde bu ikisi hep birbiriyle böyle nasıl diyelim, birlikte ele alınan bir şey ama ayrı bir şey. Oy tabanı dediğimizde bir partiye oy veren seçmen eğilimini ve profilini kastediyoruz. Sınıf tabanı dediğimizde ise o partiyi egemen sınıflarla ilişkisini kuran, finansman açısından ayakta tutan, aynı zamanda oy tabanı da olan bir ya da birden çok sermayeden oluşan bir üretim ilişkilerindeki kompozisyona işaret ediyoruz. Şimdi burada o yüzden bir grafik verebilir miyiz tekrar? Şöyle ilerleyeyim mi? Şu. Şimdi buradaki iller, yani bir ekonomi politik haritalandırma yapalım. 11 il gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık 9'unu, yani 9 nokta küsurunu içerindeki paya sahip. Ve bu da 657 milyar gibi bir karşılığa geliyor. Asıl önemlisi bu illerin büyük çoğunluğu ihracatçı iller olması. Bu yeni üretim modeli paradigması çerçevesinde. Ve toplam ihracat içerisindeki payı da %8-9'a karşılık geliyor. 2020 yılında, şöyle gösterebilir miyiz? Evet. 2020 yılında 20 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık 10 milyar dolarını Antep tek başına gerçekleştirmiş. Ondan sonra Hatay geliyor, 3,5. Ondan sonra Adana ve Maraş geliyor. Yani burası emek yoğun sektörün olduğu bir coğrafya. Hububat, bakliyat, yağlı doğum ve mamulleri, çelik, tarım ürünleri, tekstil ve ham maddeleri ve hazır giyim ürünleri buradaki temel ihracat kalemleri. Zaten uzun zamandır özellikle demir çelikçiler ve tekstilciler isyandalar. Çünkü tedarik anlamında ciddi bir sıkıntı olacağını, ham madde karşılama açısından sıkıntı olacağını ve bunların bir an önce devlet sübvansiyonlarıyla giderilmesi gerektiği üzerine duruyorlar. Şimdi Hatay'dan bahsettik demin. Hatay'ın üzerine zaten birazdan ayrıntılı dururuz. Ekonomi içerisindeki payı yaklaşık %1,5'a tekabül ediyor. Yani Maraş, Diyarbakır, Şanlıurfa depremin vurduğu diğer illerden daha fazla. Ve burada aynı zamanda tarım, ormancılık ve balıkçılığın payları da çok yüksek gördüğünüz gibi. Ve 2021 yılında yani bu sektör yaklaşık 401 milyar lirayken bunun 50, 57 milyar lirası deprem bölgesindeki bu 10 ilden karşılanmış. Asıl meseleden birisi bu asbest, tarım alanlarına molozların dökülmesi, hep bu tartışılıyor, konuşuluyor, haberleştiriliyor. Yani Türkiye'deki 250 milyon dekar tarım alanının yaklaşık 37'si 38 milyon dekarı bu deprem bölgesindeki 10 ile dağılmış durumda. Ve burada ciddi bir tarım anlamında da ciddi sıkıntı olacak uzun vadede. Şimdi bu tablolara baktığımızda ne görüyoruz? Devletin ve sermayenin öncelikli hedefi kuşkusuz üretim kapasitesini yeniden sağlamak ve ihracat ekseninde bunu arttırmak. Şimdi bu bize yansımalarını sermaye mantığı cephesinden birazcık daha irdelemeliyiz. Çünkü bu ticaret odaları başkanları Maraş, Adıyaman, Hatay bu bölgedeki tam kapasiteye dönüş için 6 ay süre biçmişlerdi. Özellikle Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği Başkanı şöyle bir şey diyordu. 1 ile 6 ay bir zamanda döneriz ama öncelikli sorunumuz iş gücü. Yani çok ciddi anlamda iş gücü kaybımız var ve asıl mevcut iş gücü de şu anda iç göçle birlikte başka illere göçüyor ve bunu durdurmamız lazım diye. Gerçekten de emek gücü kompozisyonu açısından coğrafi bir hareketlilik söz konusu. Şu anda ben yani daha fazla olabilir de 3 ila 4 milyon insanın seferber yani mobilize olduğundan bahsediliyor. Biliyorsunuz basında çıkmıştı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı depremzedeye iş vermeyin çağrısında bulunmuştu. O zaman çokça eleştirildi. Hemen ama peşinden çeşitli yerel ya da ticaret odaları, sermaye birliklerinden sözcüler buna benzer açıklama yaptılar. Hatta bizim işçilerimizi ayartmayın diye bölgedeki ticaret odalarından başkanlar açıklamalar, beyanatları oldu. Çünkü buradaki mesele şuraya geliyor, şu, bu grafiğe. Bu Türkonfed'in deprem raporu, ön değerlendirme raporu daha doğrusu. Bunlar Marmara depremiyle mukayeseli bir şekilde bir hasar bilançosu oluşturmuşlar. Şimdi bir gerçekçi olalım. Sermayeni zaten sermaye yapan şeylerden bir tanesi projeksiyonlar oluşturabilmesi ve buna ilişkin uzun vadeli planlarda bulunması. Şu anda bunları en çok ürküten şeylerden bir tanesi iş gücü kaybı, ama insan olarak, can olarak kaybetmesi değil tabii ki de. İş gücü kaybının TL cinsinden karşılığı, o da altta gözüküyor, 3 milyar TL olarak hesaplanıyor. Şimdi bunları engellemek için, özellikle iş gücünün göçünü engellemek için bazı planlar atılmıştı. Bunlardan en son bir tanesi kısa çalışma ödeneğiydi. Ama ondan önce, ben herhalde geçmedi diye biliyorum, çift asgari maaştan bahsedilmişti. Asgari ücretten. Ve ancak bundan da yaklaşık maliyetinin 190 milyar TL'yi bulacağı düşünüldüğü için vazgeçildi. İşte o yüzden de kısa çalışma ödeneğine, sizin en başta bahsettiğiniz asgari ücret formülüne geri döndüler. Vergiydi değil mi o?
Evet, asgari ücretten işverenin vergi payını işçilerin maaşına yansıtıp ödemesi gereken, vergi diyorum, sigorta primi. Sigorta primini de devletin üstlenmesi.
Evet, şimdi burada öncelikli dedikleri şu, emek gücünün Hatay hariç demografik yapısının bozulmasını istemiyorlar. Çünkü burada yoğun bir proletarleşme süreci başlayacak. SGK'nın verilerine bakarsak şöyle bir şey görüyoruz. Bu 11 ilde 2022 sonu itibariyle yaklaşık 3,5 milyon, yani 3 milyon 400 bin kişi civarında sigortalı çalışan bulunuyor. Bunların 494 bini memur, 437 bini de esnaf ve tarımda kendi namına çalışanlar. İşte 4A kapsamında olanlar, işte işverene hizmet hakkıyla bağlı olanlar da 2 milyon küsur. Yani şu anda ücretli emek kategorisinde olanları bir kenara koyarsak, küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri, özellikle kendi namına çalışanların büyük bölümünün iş yerlerinin yıkıldığını düşünürsek, bunların toparlanması, aldıkları kredilerle eski iş hacimlerine dönmesi çok zor olacak. Yani bu insanların da iş gücü piyasasına işçi olarak eklenmeyeceğini tahmin etmek güç değil. Böyle bir proletarleşme, yoksullaşma aşamasıyla birlikte yoğunlaşarak yaşayacağız. Ayrıca iş yerleri kapanan, işsiz kalan işçilerin göç etmemesi için çeşitli önlemler alınıyor. Ancak şu an itibariyle ben Ankara'dan biliyorum. İşte Ankara'da 3 milyon kişiden bahsediliyor ve bizim, sadece benim şahsen tanıdıklarımın çoğu Ankara'ya artık yerleşmeyi düşünüyor. Deprem bölgesinde. Yani şu anda bu illerdeki emek gücünün yapısı da çeşitlenecek ve değişecek. Uzun vadede şimdi sendikalar buna nasıl hazırlık ediyor ya da örgütlenme sürecini nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ya zaten herhalde öyle bir planları da yok anladığım kadarıyla konfederasyonların. Şu anda onlar da birazcık sürecin kendisini nasıl ilerleyeceğini, akıbetini görmeye çalışıyorlar. Ancak işte demin dediğim gibi sermaye daha burada titiz bir şekilde çalışıyor ve şunu diyor, 2023 yılında bütçe açığı 659 milyar TL olacak ve özellikle depreme ilişkin kamu harcamalarında bunun gayri safi yurt içi hasılasındaki payı da %5'e tekabül edecek. Yani ciddi bir külfet olacak. Özellikle ihracatımız düşecek. Bu da 15 milyar doların altına indirebilir bizi. Hemen diyor bir şeyler yapmalıyız ve bu tabloyu toparlamamız gerekiyor diyor. İşte o yüzden demin belirttiğim size işte konut talebi, yani tim başkanı çıkıyor diyor ki OSB'lerin yanına, üretim alanlarının yanına konutlar inşa edelim. Bir an önce bu işçilerin göç etmesini, hatta geri dönmesini sağlayalım diye. Şimdi belki şunu yapabiliriz. Hatay, Kubilay arkadaşımız daha iyi anlatacaktır orada olduğu için. Ama Hatay'ın işte haberler, giden arkadaşlardan öğrendiğimiz kadarıyla. Şimdi Hatay'da büyük bir imar süreci başlıyor. Ama bu imar süreci sadece bir bina yaparak imar süreci olmayacağını çok açık. Çünkü Türkiye'de özellikle sur ve benzeri örnekleri düşündüğümüz zaman tıpkı bu Paris'i askeri bir şekilde imarlaştıran Haussmann'ın mimarisi misali, şehrin güvenlik konseptine göre veya daha doğrusu hakim güvenlik konseptine göre bir şekilde tasarlanması söz konusu olacak. Şimdi Hatay'ın nüfus yoğunluğu Antep'ten sonra en fazla olan yer. Hem mevcut Arap-Alevi nüfus, hem göçmenler, hem Türkler, hem Kürtler. Yani çok kozmopolit bir yer ve buranın o yüzden artık nasıl bir güvenlik konsepti oluşacaksa buna göre imarını oluşturacaklar. Ben şöyle bir şey duymuştum bir gazeteci arkadaştan. Özellikle mevcut merkezdeki yerleşimleri bu soylulaştırma projesine uygun bir şekilde Amanos ya daha böyle depremden hani korunma bahanesi adı altında yukarılara doğru taşıma, şehir merkezlerini daha mutenalaştırılmış, daha böyle ticaret merkezlerinin, AVM'lerin ve vesairenin olduğu güvenlikli yani ekonomik ilişkilerin güvence altına alındığı alanlar olarak dönüştürmek. Şimdi bir şehir plancısı vardır Manuel Castells, onun Urban Question diye bir kitabı vardır. Orada çok güzel bir tanım vardır. Şehirler yani kent mekanları aynı zamanda toplumsal yapının ifadesidir. Buralar hem sermaye dolaşımının gerçekleştiği mekanlardır, hem emek gücünün yeniden üretildiği mekanlardır. Yani emek gücünün, işçilerin de nasıl konumlanacağına dair bu tasarımlar söz konusudur. Şimdi Hatay'daki dönüşüm bununla ilişkili olacak şüphesiz. Ya sadece çünkü binalar inşa edilmeyecek oraya. Ekonomik, sosyal, ideolojik süreçler, Suriye ile ilişki, şu andaki jeopolitik ilişki, askeri ilişki bunun da akıbetini belirleyecek. Yani bu anlamda Hatay oy ve sınıf tabanı açısından diğer illere göre daha ayrıksı bir konumda. Ve buraları biraz daha tırnak içinde potansiyel suç mahalli gibi görerek önleyici müdahalelerle böyle bir dışlayıcı mimari pratiğinin devri sokulacağı kent alanları olarak da düşünmek mümkün yani.
Sağ olun hocam, yine döneceğim. İşte yoksulluğu konuştuk. Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi dün sanıyorum bir çalışma yayınladı. Açlık sınırı 9.234 lira, yoksulluk sınırı 31.939 lira. Aslında bunları da böyle sürekli konuşarak normalleştiriyoruz. Yani çözüm üretmeyerek ve çözüm yolunda mücadele etmeyerek. Ben Kubilay Başkan'a buradan sormak istiyorum. Yani depremle de ilişkilendirilebilir ama genel olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ücretlilerden ya da yoksullardan zenginlere sermaye transferi ya da derin yoksulluk ya da hocamın şok olarak tarif ettiği duruma karşı ne yapılmalı, nasıl bir hareket, nasıl bir örgütlenme ya da nasıl bir anlayış değişikliğiyle mücadele edilmeli? Çünkü kendi başımıza bugüne kadar yaptıklarımızın tamamı kısa vadeli kendimizi kurtarsa bile orta ve uzun vadede yenilgiyle sonuçlandı. Örneğin hocam az önce değindi aslında bu 94 krizi bugünkünden daha beterdi ama 94'te orta direkt diye bir ücret grubu vardı. Yani bazıları orta sınıf diye tarif ediliyor. Orta ücret gelir grubu vardı 94'te. Bu kadar büyük bir geniş alanda bu şok yaşanmadı. Evet, bir kriz yaşandı. Bugünkünden daha ağır ekonomik sonuçları oldu. Ama orta gelir grubunun varlığı ülke genelinde bir şoka yol açmadı. Şimdi bu orta gelir grubu da yok oldu. Bir de deprem var işte konuştuğumuz gibi. Bütün bunların üzerine baktığımızda nasıl bir mücadele hattı, nasıl bir anlayış değişikliği yapmalıyız ki hem kaybettiğimiz hakları geri alalım hem de sermayeye ve iktidara geri adım attıralım.
Yani abi şöyle söyleyebilirim. Birinci olarak hakim sendikal anlayışın kesinlikle hani senin söylediklerini yapma becerisi değil, aksine senin söylediklerini engelleme çabasında olduğunu düşünüyorum ben. Yani öncelikle bunu yani mevcut durumu ortaya koymadan mevcut durumun çözümünü de zaten konuşamayız yani. Hani mevcut sendikal anlayış bugün işçi sınıfının yani sen söyledin zaten Hak İş'in ve Türk İş'in zaten devletin sunduğu asgari ücretin zam oranından daha altında zam oranı sunan bir yaklaşımı var. Ha, diğer konfederasyonun da çok aman da aman hani ekonomik şartlar açısından olsun birçoğu çok da aman da aman birkaç sendikanın içerisindeki birkaç sendikanın dışındaki sendikaların da çok da aman da aman bir şey sunduğu. Öncelikle birinci olarak işçi sınıfının tekrardan reorganize olması gerektiği fikrindeyim. Yani kendisinin tekrar bu sendikaları bir kere öncelikle tekrardan gerçekten sendika bürokratlarının değil gerçekten işçilerin önce ele alması gerekiyor. Yani mesela hani bugün o şeyin İsmet Demir'in de ölüm yıl dönümü. Yani tekrar hatırlamakta onun çizgisini, onun hani mücadeleci şeyini hatırlamakta da yarar var. Yani bugün sendikalar jiplerle yani hani birkaç biliyorum Türk İş'e bağlı, işte Hak İş'e bağlı sendikaların toplu iş sözleşme görüşmelerine geldikleri yerde yani jiplerle falan geliyorlar. Bu insanlar hani artık bu iş onlar için, burası da bir rant alanı. Yani diskin içerisinde kristal işin şeyini hatırlıyoruz, lastik işteki mevzuyu hatırlıyoruz. Yani diskin bile bundan sıyrılamadığı bir zemin var. Öncelikle sendikaların içerisinde. Diğer yani bizim gibi işte biz bağımsız bir sendikayız ya da diğer bağımsız sendikaların çabaları çok değerli ama bunlar da hala biz de dahil olmak üzere hala sınıfın içerisinde yeterli güç alanları oluşturabilmiş halde değiliz. Bu güç alanlarını oluşturamadığımız sürece de yani bunun hem karşımızda Kansu Hoca'nın neredeyse baştan beri anlattığı sermaye politikaları AKP'nin döneminde yani grevlerin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en az görüldüğü dönem olması, sermayenin kendisini en güçlü yani AKP'nin aslında sermayenin nasıl çok açık partisi olduğu hani mesela sanki bu böyle tartışılıyor. Kansu Hoca da konuşmasının bir yerinde değindi. Sanki sermaye karşı bir pozisyonu varmış gibi bazen lanse ediliyor AKP. Aslında hiç öyle değil. TÜSİAD'ın genel olarak karlarını, cirolarını kat ve kat arttırdığı bir şeydeyiz, pozisyondayız. Bu da sınıf örgütlenmesinin kendisini karşı bir hamle olarak en geri zeminde örgütlüyor. AKP'de bunun en büyük şeyi ne diyelim tezgahtarcısı olmuş durumda. Peki bu şu anlama gelmiyor. Buradan sınıf mücadelesinin kendisini pasifize etmeye ya da yani karşı tarafın bu kadar güçlü olduğunu söyleyip bir şey yapılamayacağını söylemek niyetinde kesinlikle değilim. Tekrar işçilerin yani hali hazırda üretim alanında var olan üretim üzerinden bir siyasal şeyle fikirle gelmek gerektiği ne düşünüyorum. Yani mesela bizim siyasal anlayışımızda da sanki mesela bütün sosyalist partiler açısından da bu geçerliliği var. Sanki burası bir üretim toplumu değilmiş de daha çok kültürel, siyasal alandan söylemlerin geliştiği bir şeydeyiz de dönemdeyiz de. Ne yazık ki seçim var. Çok da böyle gidecek gibi görünüyor en azından seçim bitene kadar. Ama aslında üretimi tekrar bir siyasal söyleme gerçekleştirmek zorundayız gibime geliyor. Yani siyasal alanın kendisini de tekrardan üretim ilişkileri üzerinden, üretim üzerinden kurgulamak ve düşünmek gerektiği fikrindeyim. Bir diğer şey olarak da yani mevcut sendikal anlayışı nasıl deşeceğiz, nasıl yarıklar açacağız? Bu da bizim mücadelemizden geçiyor. Biz hangi yani şimdi sonuçta biz hangi bayrağı kaldırırsak bu bayrağın altında işçiler toparlanmaya başlıyor. Eğer biz sendikal bürokrasinin bayrağını kaldırırsak ne yazık ki işçiler de sendikal bürokrasinin bayrağının altında toplanacak. Ama biz bu bürokrasinin karşısında gerçekten tabanı örgütlemeye çalışan, gerçekten işçileri karar alma mekanizmalarına doğru ittiren, sendikalarda söz sahibi kılan ve söz sahibi olduğunda da şeye kapılmayan, kendisini tekrar o işçilerden ayırmayan, yani bu gerçeklikle devam eden, mesela işte az önce verdiğim örnekte genel iş şubesinin bir nolu şubesi şu önlemleri almıştı. Çalıştığı andaki aldığı maaşın üstündeki parayı fona aktarıp tekrar işte orada işçilerin şeyine aktaracaklardı. Yani bu önlemleri alarak ya da işte toplu iş sözleşmelerine ek protokoller ekleyerek yol alan bir sendikaydı. Anında yukarıdan müdahale geldi. Ya da mesela konuşuyoruz, işsizlik fonunun kendisi patronlara, yani işçilerden birebir kesilmiş fonlar, işsizlik fonları patronlara peşkeş çekildi. Bir tane sendikal açıklama yok buna dair. Ya da işte mesela hani konut sorunu ya da konut talebi diyoruz ya abi, ona gelmeden o kadar çok sorunumuz, o kadar çok bizim elimizde olanı alma şeyleri var ki bizim bir şeyi talep edebilecek. Kendimizi önce bir elimizdekini kaptırmamamız gerekiyor ya, başka bir şeyleri talep edelim. Ama bizim her gün elimizdeki alınmaya başlıyor. İşte açlık sınırı, yani asgari ücret açlık sınırının altında açıklanmaya başlanıyor. Açlık sınırı 9.000'e çekilmiş. Asgari ücret daha Mart ayındayken altında kaldı. Şimdi biz bunu başaramadan konut sorunu dediğimizde bir gerçekliği kalmıyor. Sen daha açlık sınırının üstünde bir maaşı alamazken bu devletten, bu iktidardan, bu sermaye iktidarına, yani düpedüz karşımızda bir sermaye iktidarı var. AKP'yi siyasal işte sadece yani onu sadece dincilikle imgeleyerek sanki bir sınıf şeyi yokmuş gibi bir lansman var ki siyasal atmosferinde. Bu da o kadar çok şey yapılıyor ki sanki sadece tarikatlar var. Tarikatlar şirket. Tayfun Hoca'nın bununla ilgili çok güzel bir yazısı vardır. Yani onun o çalışması, tarikatların nasıl şirketleştiğine dair bir çalışması vardı. Hani tekrar tekrar dönüp bakmak lazım. Karşımızda aslında böyle dinci, sadece böyle işte din üzerinden bir kitle devşirmeye çalışan şey yok. Hayır, kendi sermayelerini büyütmeye çalışan, kendini tekrar üretim ilişkileri üzerinde kurmaya çalışan, aktifleştirmeye çalışan bir bütün var. Bunun sosu var bir, işte ya da bunun bir kültürel formu var. Biz en çok oraya işliyoruz. Ama yani mesela ben Gebze doğumluyum. Babam benim gemi işçisi, kardeşim gemi işçisi, amcam gemi işçisi. Ben kendim de çok uzun zamanlar gemi inşaada çalıştım. Yani şey, oralarda hala bu benim bizim ailemiz böyle çok muhafazakar bir aile değil. Ama oradaki o ekonomik ilişkiler, o yerele, o mikro ilişkilere girmiş üretim şeyi, onun angajmanı hala sürüyor. Özellikle yani işçi sınıfının merkezileştiği alanların hepsinde AKP'nin çok açık ara kazanmasının bir şeyi olmalı yani. Buna dair bizim çalışmalarımız olmalı. Gebze'de bu böyle, Antep'te bu böyle. Nerede işçi yoğunlaşması, özellikle sermayenin en güçlü, en yoğun olduğu, özellikle metal sektörünün olduğu yerlere dönüp bakalım. Her ilçesi AKP'dedir. Kalesidir yani Gebze AKP'nin. İşte Antep'in o şey olduğu yerler ya da Adana'daki o yerler. Hani buraları tekrar dönüp buralara dair analiz, yani sadece analiz yapmak değil ama aynı zamanda burada o pratiği, o gerçekliğin içinde dönüşüyor. Yani ben kendim 2018'de Gebze'ye döndüğümde, orada yaşamaya başladığımda, yani iktidar da müdahale ediyor sana. Seni orada yaşatmıyor, alıyor cezaevine koyuyor işte. İşte hani buna kendini koruyarak, kendini kaptırmayarak işçilerin içerisinde, işçilerle birlikte onları, yani benim aklıma gelebilen tek şey bu. Ne kadar işçiyi karar alma mekanizmalarına sokabiliyoruz? Ne kadar işçiyle bu hikayeleri, bu dönüşümleri, bu süreçleri konuşabiliyoruz? Şöyle bir şey yok. Marx kapital işçilere yazıyor. Hani işçilerin bir şeyden anlamadığı ya da işçi, yani bunu biz tercih etmiyoruz aslında. Bence bu böyle. Çünkü zor. Şimdi sabahtan beri konuşuyoruz. Yoksulluk çok yoğun. Sorunlar, bu yoksullukla beraber sorunlar, işte oradaki yani sorunları da birbiriyle getiriyor yoksulluk ve biz bu sorunlarla ilişkilenmeyi tercih etmiyoruz aslında. Kent merkezlerinde yani işçiliğin bir başka modelleriyle, biçimleriyle, yani şu an mesela ben kafelerde, barlarda, otellerde çalıştım. Birçoğu aslında üniversiteyi bitirmiş, üniversite öğrencisi, muhabbet edilebilen, kendi sorunlarını çözebilen. Yani bu insanlarla muhabbet etmek daha keyifli. Çünkü size sadece sorunlarıyla gelmiyor. Sizinle entelektüel şeyler konuşabiliyorlar. Sizinle bir şeyleri dönüştürmeye çalışabiliyorlar. Ama öbür taraf öyle değil. O sana sorunlarıyla geliyor. O sana yoksulluğuyla beraber geliyor. Ve sen bu çözüm kapasitelerini, bu çözüm şeylerini oluşturamadığın sürece de seninle bu ilişkiye görmüyor. Karşımızda çok gerçeğe bakan bir şey var, rol var, bir katman var diyelim ve o gerçeklik şeyine bizim gücümüzün hala yetmediği bir zeminle var yani. Ya neyi söylemek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Bence işçi sınıfı çok gerçekçi bakıyor hikayeye hala ve bu gerçekçilik zemininde de sendikalarında, şu an siyasal örgütlenmelerin, partilerin de hala o gerçeklik zeminini kırdığı bir şey yok. Ama ufak ufak bence ilk defa, belki depremden sonra alınan iradeyle, öncülükle ilk defa gerçekten işçiler içerisinde de, metal işçilerin içerisinde de, inşaat işçilerin içerisinde de sola, sendikalara tekrar hani daha kızıl diyebileceğimiz sendikalara da yüzünü döndüğü bir şu gözlemimi söyleyebilirim. Yani Sarkuysan işçisinden Kroman işçisine, tersane işçilerine, hani bu direkt Darıca'dan, Gebze'den söylüyorum, sanayi bölgesinden söylüyorum. Hani işçilerin yüzünü döndüğü solculara bir zeminde yok değil. Tabii ki buralar daha BİMİS'in etkisi altında olan şeyler, iş yerleri de olması itibariyle bu şeydir. Ama biz buralardan o diğer iş yerlerine, oradaki sanayi bölgesine ya da o civarda kurulmuş işte kimyasına, organizesine, derisine, bu bir havza sonuçta. Kartal'dan Diliskesine, Dilovası'na kadar süren o havzayı tekrardan gündeme alıp buraya dair nasıl çalışmalar yürüteceğini sendikalar tekrar tekrar dönüp bakmalı ya da iş emek örgütleri tekrar buralara yönelmeli diye söyleyebilirim.
Sağ olasın. Yine bir son sözler olarak ya da bir tur daha olabilir. Hocam aslında iş dönüp dolaşıp bir de siyasal yanına, yani bir de derken mecburen siyasal yanına geliyor. Çünkü yaşadıklarımızın tamamı aslında bir siyasal tercihten ibaret. Bir yanıyla da AKP'nin belki en büyük başarılarından biri, yani bu dini cemaatleri, tarikatları falan kullanmasıyla birlikte medya gücünü de kullanarak bir illüzyon yaratıyor. Şimdi ben hazırlanırken şeye bakmıştım. Sosyal medyada da birkaç yerde çıktı. İşte 2011'de hedef 2023 demiş ve sıralamış. İşte ilk 10 ekonomiye girme dünyada. Şu an 21.yiz. O zaman bunu söylediğinde 17.ydik. Enflasyonun tek haneli olması, kişi başı gelirin 10.400 dolardan 25.000 dolara çıkması, işte istihdamın %50'nin üstüne çıkması, %16 olan yoksulluğun %10'un altına düşürülmesi gibi bir takım şeyler bundan 12 yıl önce sıralamış ve geldiğimiz yer 2011'i arayacağımız bir yer, aradığımız bir yer ya da. Şimdi bunu da dikkate alarak aslında bir de seçimlere giriyoruz çünkü. Hı hı. İşçi sınıfı gözünden, yani hem bugüne kadarki kendimizi kaptırdığımız illüzyon, yani toplam çalışanlar veya halk açısından şu an içinde bulunduğumuz gerçeklik ve seçimde bir tercih kullanacağız. Bu konuda nereden bakmalıyız, nasıl bakmalıyız ya da belki Kubilay'ı bıraktığı yerden de bir şey ek olarak nesnel koşulların olabildiğince elverişli olmasına rağmen ne sendikal harekette ne siyasal harekette istediğimiz, beklediğimiz bir rüzgarın esmiyor oluşunu da belki bir değinirseniz, yani ne ifade ediyor bütün bu söylediklerim?
Şimdi bu zaten hep konuştuğumuz bir şey değil mi? Yani ne yapmalı hikayesi? Ya zaten hep her zaman bir kriz koşulu var. Daha doğrusu işçi sınıfının iktidarı için ya da işçi sınıfının örgütlenmesi için potansiyel mevcut. Ama bir türlü o birleşme, örgütlenme, o oluşumun kendisi gerçekleşmiyor. Neden? Hep zaten konuştuğumuz şeylerden bir tanesi bu. Ama bence biraz ben ilk söylediğiniz kısımdan geleyim. Bu 2012'deki açıklamalarından. Bahadır Üzgün'ün bir günde bir yazısı vardı. Türkiye'deki nüfusa oranla işçileşme hızını çıkarmıştı. Şu anda tam rakam aklımda değil. O gazetedeki yazıya tekrar bakılabilir ama %50'leri geçti diye biliyordum ben. Yani herkes belki kayıt altında, yani kayıtlı sistemde olmayabilir ama Türkiye'de bir şekilde herkes ücretli emek ordusunun neferi. İşçi ya da işsiz olarak. Şimdi bu AKP'nin en büyük başarısından bir tanesi. Yani orta sınıfı, orta sınıf olarak tabir edilen orta gelir grubu diyelim ona. Bunu imha ediyor. Nasıl imha ediyor? Bireysel tasarrufları sürekli erittirerek. Yani bireysel tasarruflar, ev, araba vesaire, insanlar borçlanıyor sürekli. Borçlandırarak yaşatıyor. Ve gerçekten iki ana kutubun olduğu, yani bir zenginlerin, üretim araçlarını sahiplerinin, bir de ücretiyle, ücretli çalışarak geçinmek zorunda olan mavi ve beyaz yakalının olduğu bir toplum yapısı ortaya çıkıyor. AKP'nin başardığı şey bu. Büyük ihtimalle bundan sonraki hangi iktidar olursa olsun kendisi devam edecek ya da bir başka iktidar gelecek. Vereceği de olacak. Yani bırakacağı miras da. Türkiye'de büyük, eğitimli, üniversite, çünkü eğitim oranları da çok artıyor. Yani eğitimli, ucuz iş gücünü havzası olarak bir Türkiye teslim edecek. Şimdi bundan sonra nasıl kullanacakları iktidarın yapısına ve ekonomik programındaki belirttikleri maddelere göre olacak. Ancak bizim şöyle bir bakacağımız alan var. Şahsen kendi adıma çok ümitlendiğim, şimdi burada Kubilay arkadaşımız da bahsetti TÖP'ten olduğunu, bütün siyasi, sol, sosyalist örgütler adına deprem anında kendi imkanları, hatta imkansızlıkları dahilinde çok iyi bir otonom örgütlenme biçimi sergilediler. Yani ilk günden itibaren kimse oraya gitmezken bütün sosyalist partiler, dernekler, hatta kendi imkanları dahilinde işte bağımsız maden işi dahil olmak üzere sendikalar imkanlarıyla oraya gittiler ve orada bir şey yapmaya çalıştılar. Can kurtarmaya çalıştılar. Kalanları daha iyi bir şekilde barınması, beslenmesi, ısınması için uğraşmaya çalıştılar ve tüm toplum seferber oldu. Ya bu anlamda nasıl diyeyim, böyle öz örgütüyle, ya öz örgütlü gücüyle bir şey yapabileceğini, bir inşa potansiyelinin olduğunu, yani sol sosyalistlerin iktidar olduğunda nasıl davranabileceğinin profilini ortaya çıkardılar. Mesela o çok paylaşılmıştı. Bir ülkücü olduğunu söyleyen birisi vatandaş, TÖP ne diyor? İşte terörist bu diyor. Ondan sonra ama bana onlar sahip çıkıyor diyor. Şimdi bu algı, tabi bu sürdürülebilir bir algı olmayabilir bu arada. Yarın iktidar değişir, koşullar değişir, o kişinin bilinci de değişebilir ama mevcut yapı itibariyle bir sosyalist öznenin, onun bir üyesinin bir değişimi nasıl tetikleyebileceğini, o kendisi orada yaşıyor, deneyimliyor, bir fiil orada görüyor bunu. Şimdi bunu bence sadece seçim eksenli düşünmemek gerekiyor. Çünkü bu tekel direnişinden Gezi'ye, Gezi'den bugüne hep bir bakiye ilerliyor. Şimdi burada tabii önemli olan sosyalistlerin bu bakiyeyi nasıl değerlendireceği, yarın bir sonraki şeyi nasıl taşıyacağı, ama tabii sürekli bakiye taşımanın kendisi de çok yorucu. Çünkü bizim amacımız sadece dayanışma olmamalı. Çünkü dayanışmanın kendisi çok yetersiz. Ve dayanışık yani şu değil, yaklaşık etkilenen insan sayısı milyonlarca, bizim dayanışmayla bir şekilde temas edebildiğimiz insan sayısı da yüz binlerce. Belki bir milyondur en fazla. Ya burada bir devlet iktidarının kendisini ele geçirmenin ve bunun aracılığıyla, devlet aygıtları aracılığıyla asıl bir değişimi ve dönüşümü tetiklemenin daha da önemli olduğu açığa çıkıyor. Ya bu anlamda ben seçim eksenli düşünmekten ziyade burada deprem sürecinde bütün sosyalist örgütler, sol örgütler, sendikalar çok iyi bir sınav verdi. Ve yani sınavdan kastım şu, bir şey yapabileceklerini, insanlara temas edebileceklerini, hala o bağın, kitle bağının çok güçlü olduğunu ve bir model ortaya koyabileceklerini, yani buna ikili iktidar da diyebiliriz. Yani iktidar bir şey yapmayarak iktidarını sürdürüyor ama sosyalistler de bir şey yaparak iktidar olabileceğini gösteriyor. Engels'in Fransa'da iç savaşa bir ön sözü vardı. Marx'a yazdığı. Burjuvazi henüz burjuvazi artık yönetemiyor, proletarya henüz yönetemiyor diye. Şimdi biz bu artık ile henüz arasındaki o iki zaman diliminin arasında bir yerdeyiz, bir konumdayız. Ya bizim iktidar olabilecek bir kapasitemiz, potansiyelimiz var. Ve bunu o yüzden sadece böyle seçim günden bir düşünmememiz lazım. Toplumsal ilişkilerin her yerine sirayet edeceğimiz, işte sendika, siyasal, gündelik pratikler, yani bütün olduğumuz alanların içerisinde sirayet edebileceğimiz bir şekilde bir politik hat örebilmeye kafa yormalıyız daha çok.
Anladım hocam. Aslında seçimlerden kastım, ben kişisel olarak seçimleri bir araç olarak gördüğümden ve aklımdaki nihai çözüme de benim açımdan ulaşmayacağını düşündüğümden seçimler kastettim. Bir de belki şuradan da bakmak lazım seçimler noktasına ama. AKP düşmanlığına ya da AKP karşıtlığına sıkıştırılmış bir muhalefet ve ne yazık ki zaman zaman sosyalist kimlikli kişilerin ya da grupların da diline yansıyor. AKP'den kurtulmakla sanki bütün bunlar ortadan kalkacakmış gibi bir algı da yavaş yavaş gelişiyor. Ama bunu özellikle Millet İttifakı içindeki muhalefet bilerek yapıyor. Çünkü sistem dışı bir yöne gitmesini engellemenin yolu da bütün bu yaşanan rezaletin, açlığın, yoksulluğun, işte depremdeki felaketin ya da sonrasındaki sellerdeki ölümlerin falan sorumlusu AKP'ymiş gibi. Oysa mesela sanıyorum Kocaeli'deydi örneğin, adrese teslim ihaleler diye CHP bir eleştiri yaptığında AKP'li biriydi sanıyorum ya da bakan, CHP'lilere de verdik deyip isim açıklamıştı. Dolayısıyla mesela epey bir süredir adrese teslim ihalelerde sadece spesifik örnekler bulurlarsa dile getiriyorlar. Yani az önce söylediğiniz durum aslında iktidar değiştiğinde bizim için fazla bir değişiklik olmayacak. Onu özellikle vurgulamak lazım. Ben şey diye kişisel olarak şöyle tarif ediyorum. Boğulmak üzereyiz, birisi bize hayat öpücüğü verecek. Ama ayağa kalkamayabiliriz, felçli de olsa yaşarız. Öyle tarif ediyorum seçimleri. O yüzden ben şimdi Kubilay arkadaşa da belki buradan doğru aynı soruyu yöneltmek isterim ama bir de şeyi, bu sendikal hareketi tarif ederken aslında siyasal atmosferi de ilişkilendirmek gerektiğini düşünüyorum ki böyledir benim açımdan ya da Türkiye'nin geçmiş örneklerinde. Sosyalistlerin bir şeyi var, özellikle depremle birlikte daha da arttı ama İşçi Partisi'nin belki daha görünür olmasıyla birlikte tip üzerinden de bir toplumsal şey gelişti. Hoşgörü diyelim ya da cazibe neyse. Ama Örneğin yani sadece tip özelinde de söylemiyorum. 12-13 tane şey var. Sol Sosyalist Parti örgüt. Bunların sendikal alana ilişkin bir hareketi yok. Görünür bir şekilde yok. Olanlar da kendi sendikasını kurarak örgütlenme yoluna gidiyor. Yani o alandaki örgütlü bir sendikayı, hatta bizim emekten yana, sınıftan yana diye tarif ettiğimiz sendikalara bile dahil olmak yerine bir kısmı kendi sendikalarını kurarak devam etmek gibi eğilimlere giriyor. Mesela bu bir handikap. Sanki oradaki sendikayı ya da ele geçirdiği ya da içinde yer aldığı sendikayı bir siyasal hareketin, partinin örgütlenme aracı gibi, bir sekreteryası gibi falan bir noktaya düşürüyor ve dolayısıyla da bir noktada tıkanıyor. Şimdi bunu da aşabilmek için var olan sosyalist, devrimci partilerin sendikal hareketi güçlendirecek ama müdahale etmeyecek. Yani o sendikal hareketin özgürlüğüne zarar vermeyecek bir yol tutturması mümkün değil midir? Çünkü çok açık. Bu aslında HDP'de de görünüyor. Örneğin bir dönem KESK'e asılmışlardı. KESK ivme kazanmıştı. Sonra bir gevşeme oldu. Mesela KESK ivme kaybetti. Çok daha evvelinde örneğin biz DİSK'e önermiştik belli yerler. Hatta az önce senin Gebze örneğinde verdiğin gibi 95 ya da 96'daydı örneğin. Önümüzdeki dönem enerji sektörünün çok gündeme geleceği ve Türkiye'deki sermaye yapısı içinde önemli bir yer tutacağı. Dolayısıyla DİSK enerji alanında pilot bölgeler seçip varını yoğunu oralara aktarmalı, oraları örgütlemeye çalışmalı ve oradan bir sınıf hareketi yaratmalı falan diye. O dönemler iyi bakmamışlardı yani ya da beğenmemişlerdi bilmiyorum. Ama bugün geldiğimiz yerde örneğin işte sadece elektrikten bile baksak enerji sektörünün geldiği yere ne anlatmak istediğimiz oydu. Ben şeyi sormak istiyorum yani sınıf hareketi olarak bu seçimler sürecinde bütün bu yaşadıklarımızdan nasıl bir hamle yapmalıyız? Bir de siyasal partilerin, hareketlerin sendikal harekete zarar vermeyecek, onların söz ve karar sahipliğini zedelemeyecek bir yöntemle bu sendikal örgütlenmeye el vermeleri, omuz vermeleri mümkün değil midir?
Ya ben daha fazla müdahaleden yanayım abi nedense. Çünkü çok az müdahale olduğu fikrindeyim. Ve bu müdahalenin olmaması, yani sonuçta buraları kendiliğinden bırakmak, kendiliğindenciliğe bırakmak. Yani sendikaların kendiliğinden bir biçimde gelişmeye çalışması orada bir bürokrasi, yani ne diyelim, orada bir sendikal angajmana şu an öyle bir şey var. Belki şu andan çıkmak, belki de bu müdahalenin kendisine ihtiyaç, belki de bu müdahaleyle olabilecek gibime de geliyor benim. Bu müdahalenin kendisi olmadığı sürece, bu şu anlama gelmiyor tabii. Herhangi bir partinin gidip bir sendikayı tek eline almasından bahsetmiyorum ama buralara müdahale altına almak, buralarda gerçek demokratik ilişkiler kurmak, yani şeyi düşünsenize, yani mesela yani çok örnekledim ama genel işteki hikaye tepeden müdahale yani. Gerçekten demokrasinin kendisini işletmek buralarda önemli olduğunu düşünüyorum. Ya ben bunun da siyasal müdahale olmadığı, yani aslında yani siyasal partilerimiz ne durumdaysa sendikalar da bu durumda aslında. Hani bunlardan bağımsız değil, bu sendika yöneticileri de çoğu da bu siyasal partilerin bir parçası. Tabii ki en şey CHP'si de var, tabii ki AKP'si de var, yok demiyorum ama birçoğu da bu sosyalist toplamın içerisinden gelen insanlar. Ve bu şu anki hale çok da itiraz etmiyor gibi görünüyor bu siyasal partiler. Ama ben çok daha fazla itirazın olması, buraların denetlenmesi, buraların sürekli denetlenebilir olması gerektiği fikrindeyim. Hem işçiler tarafından hem işçiler tarafından özellikle de denetlenebilir olması gerektiği fikrindeyim. Yoksa bu sorunu çözebileceğimizi düşünmüyorum. Ya da yani şey olmuyor. Şimdi biz de bir bağımsız sendikayız. Ama ben diske bağlı sendika iki kez üye oldum yani. Bir kişi bana merhaba demedi. Hani ben ne yapabilirim yani? Hani onların keyfinin gelmesini de bekleyemem. Yani keyifleri gelsin, hani biz de giderim onların bir parçası olalım gibi bir durum da söz konusu olmuyor. Ben diske bağlı sendika iki kez üye oldum. Çünkü ben de öğrenciliğimden beri işte ya da yüksek lisans hayatımda da hep kafelerde, barlarda çalıştım. Ama aynı zamanda işçi sınıfın çocuğuyum yani. Ve bunun bir parçası olmayı da çok ufak yaşlardan beri bunun mücadelesinin bir parçası olmayı da yapmaya çalışıyorum. Ama bu alan yok. Nasıl yapacağız? Kapatılmış durumda alan. Buralarda yol almak, buralar, ama bu şu anlama gelmiyor. Bütün sendikalar bu durumda. Bütün sendikalarda yol alamıyoruz diye de demiyorum. En nihayetinde ben şunun da gerçekten yapılması gerektiği fikrindeyim. İşçi sınıfı içerisinde sosyalist faaliyetinde yürütülmesi gerektiği fikrindeyim. Bunun yürütülmediği anlarda buraların sanki işçiler sanki sadece ekonomik talepleri olan, sadece daha iyi ücretlerle çalışmak isteyen insanlardan ibaret görmenin kendisi, düşüncesinin kendisinin de doğru olmadığını düşünüyorum. Hayır, işçiler daha fazla özgürlük istiyor. Daha fazla bu hayattan daha fazla şey müdahale, daha fazla siyaset istiyor ki aslında. Bu bizim fikrimiz. İşçi sınıfının siyaset istemediği, işçi sınıfının siyaset yapmak istemediği fikri bence yanlış bir fikir, yanlış bir tutum. Çok daha fazla politikaya, yani müdahale olmak istiyorlar bence. Çok daha fazla politika da konuştuklarını düşünüyor. Ama bu bizim istediğimiz biçimiyle olmayabilir. Onlar AKP'yi konuşuyor olabilir, onlar MHP'yi, CHP'yi konuşuyor olabilirler. Ama bence öyle değil yani. Çok fazla siyaset yapmak istedikleri fikrinin. Bu bizim örgütleyemememizle, bu alanlarda örgütlü olmamamızla alakalı olduğunu düşünüyorum.
Bir ek yani, yapayım hemen de. Sanıyorum ya yanlış anladın ya ben kendimi ifade edemedim. Ben tam senin söylediğin gibi söylüyorum. Siyaset yapmalılar ama sendikalar bir siyasi partinin alt örgütü gibi, gençlik kolu gibi ya da ne bileyim İşçi kolu gibi falan bir noktaya düşürülmemeliler. Yani aynı şey değil ya da ben anlatamıyorum hala. Evet. Daha. Çünkü benzer durumda olanların tamamı bir müddet sonra kendi dar alanına sıkışıyor ve parti kararından ya da örgüt kararından dışarıya adım atamaz hale geliyor. Ve şuna da görüyoruz sonrasında o partiler yani daha doğrusu var olan partiler örgütler arasındaki hiyerarşi veya ilişki biçimine göre sendikalar da tavır alır hale geliyor. Dolayısıyla senin söylediğini değil başka bir şey söylüyorum. Özgürlüğünü korumalı diyorum sendikalar.
Ben sana yönelik söylemedim zaten. Ben yanlış anlamadım seni. Sana yönelik söylemedim sadece abi.
Yani, tamam.
Genel mevzu oraya doğru aktı diyebiliriz. Yani belki şöyle toparlamak benim bağlamı. Kansu Hoca'nın söylediğine şeye çok katılıyorum yani. Depremle beraber hem siyasal partilerin hem sendikal örgütlenmelerin çok yoğun bir itibar kazandığını düşünüyorum. Ve örgütlenmenin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Ve burayı tabii ki de yine Kansu Hoca'nın da söylediği gibi sadece seçime yönelik bir şey olarak tasarlamamak, buralarda iktidar alanları, iktidar blokları oluşturmak gerektiği fikrindeyim. Nerede yapabiliyorsak, nerede oluşturabiliyorsak, gücümüz nerede yetiyorsa. Buralarda yani mesela biz mesela Hatay'da çok daha aktif rol alabiliyoruz. Sendikamız dediğim gibi büyük ihtimalle bir sene boyunca biz orada dönüşümlü olarak sendikal faaliyetimizin bir parçasını oraya taşıyacağız. Hem dayanışma ilişkileri açısından hem de buralarda siyasal, sosyalist fikirleri örgütlemek, yaymak için de orada olacağız. Bunu söyleyebilirim. Ya yani önümüzün hiç açık, yani en azından benim kendi, tabii ki yaşım sizlere göre biraz genç olabilir ama benim görebildiğim yani Gezi'de bile bu kadar olmadığını düşünüyorum. Gezi'de bile sosyalistlerin bu kadar itibar kazandığını düşünmüyorum ben. Çünkü Gezi'de başka bir şey vardı ama biz burada gerçekten çok yoğun bir itibar kazandık. Ve bu itibarın kendisini sadece dayanışmayla sürdürmemek gerektiğini, buralarda ciddi örgütlenme alanları oluştuğunu, mesela bizim partimize yönelik de çok yoğun bir ilgi nin kendisi de oluştu. Hem İstanbul'da olsun, hem faaliyet yürüttüğümüz tüm alanlarda olsun, hem de Hatay'da olsun. Yani bu ivmeyi arkamıza almak gerektiği fikrindeyim. Kitlelerle yani gerçek ilişkilerin oluşabileceği bir an, hani şu seçimi de hiç görmezden gelelim demiyorum ben. Burayı da gören, buraya da büken ve mesela şu sosyalist partilerin dönüp dolaşıp bir tane bile işçiyi aday göstermemesi de bir şey. Mesela buraya müdahale etmeye çalışan, biz mesela buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Ha, bize büyük ihtimalle milletvekilliği vermezler ama en azından müdahale edeceğiz bu alanlara da. Hani işçilerin kendisinin seçime de girebileceğini, işçilerin kendisini temsil de edebileceğini bu samimiyetle, bu şeyle belki bizim arkadaşlarımız çok iyi laf yapamayacak. belki kürsülerden çok iyi konuşamayacaklar ama işçilerin gerçek sorunlarını, can yakıcı şeylerini o samimiyetle paylaşabilecekler. Hani tekrardan buralara dönen, buralara uygulamaya çalışan bir yerden devam etmeye çalışacağız.
Sağ olasın. Belki bir son söz şey olur da seçimler deyince işçilerin girmesi falan aklıma şimdi şey geldi. Dün Yüksek Seçim Kurulu seçimlere ilişkin bildirisini yayınladı. Milletvekili bağımsız adaylığı için 55 bin lira, Cumhurbaşkanlığı bağımsız adaylığı için de 555 bin lira bedel belirlemişler. Dolayısıyla siyasetin kimlerin işi olduğunu da gösteriyor bu rakamlar. Buradan doğru da aslında çalışanların, yoksulların, köylülerin düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. Kans Hocam son sözler. Aslında süremizi aştık.
Ya ne demek istersin? Ben bir şey söylemeyeyim o zaman çünkü Kubilay çok güzel toparlayarak bitirdi. Yani eğer parlamento bir temsil alanıysa bu temsil alanına doğrudan işçilerin temsil edilmesi, işçilerin kendi tarafından işçilerin temsil etmesi en doğrusu olacak. Tabii bu şöyle bir şey de olmamalı. Mesela DİSK'in durumu itibariyle hani sürekli DİSK başkanlık makamının bir böyle trabzan gibi sıçrama tahtası gibi meclise geldiği, sonra herkesin kendisini DİSK'i arkada bıraktığı bir alana da bir şekilde de dönüşmemeli. Zaten bu yüzden doğrudan işçi sınıfının organik bir ferdinin parlamentoda olması daha önemli, daha değerli.
Anladım hocam. Ben bir hatırlatma daha yapayım. Şimdi siz DİSK'ten zıplama tahtası falan diye söyleyince bu Birleşik Metal İş'in hangisiydi? Mata eyleminde işveren CHP ve İYİ Parti'ye gitmiş Ankara'da. Onlarla görüşüp bu eylemin bitirilmesi için girişimlerde bulunuyorlarmış. Aslında siyaset dediğimiz şeyin de bu memlekette nasıl yapıldığını en iyi gösteren son örneklerden biri. Dolayısıyla tam da Kubilay'ın söylediği gibi siyasetin ağzı laf yapmasa bile ama işçi sınıfı mücadelesindeki samimiyetiyle bilincini siyasete yansıtmasıyla oradan bakmak gerekir diye düşünüyorum. Kubilay son olarak ne söylemek istersin?
Yani şunu söyleyebilirim belki hem yani çokça değindim genel işe hem bugünkü direnişteki arkadaşlara söz verdiğim için burada söyledim. Hem de kendi sendikamız adına bence hem de yani tüm Türkiye'deki örgütlerin yani bir işçi sınıfının birliğini, bütünlüğünü sadece söylemsel yani idealize ettiğimiz bir zeminden çıkartıp bunun pratikteki yani gerçeklik düzeyinde o bugünkü halimizle kimle yan yana gelebiliyorsak onlarla bir an önce daha fazla yan yana gelmek. Yani sadece idealize etmek açısından söylemiyorum yani. Bu birlikleri büyütmek ve zor da olsa bu toplumun yoksullarıyla bu toplumun gerçekten Kans Hoca de çok iyi anlattı, çok iyi toparladı. İşsizliğiyle, işçiliğiyle yani bütünlüklü bir proleterleşme, yoksullaşma bizim için aynı zamanda bir proleterleşme süreci ise tüm toplumun proleterleştiği, tüm ülkenin proleterleştiği bir anda daha yoğun buradan dilimizi kurmanın kendisini, pratiğimizi de buradan örmek ve bunun tüm zorluklarıyla da sokakta mücadele ederek ya da fabrikada ya da işte mesela kent işçiliğinden hiç bahsedemedim aslında çok konuşmak isterdim ama Kansu Hoca birazcık oralara değindi. Yani bizim sendikamızda birazcık kent işçiliğinin ürünü yani bu kentleri de buna göre buradan anlamaya okumaya çalışan bir yerden mücadele etmeye mücadele büyütmeye çağırıyorum diyeyim sonsuz olarak.
Sağ olasın. Belki bu kent işçiliğini de gündem biraz daha hafiflediğinde ki bu memlekette zor ama ayrıca konuşuruz diye düşünüyorum. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bence iyi bir program oldu. Yayınımıza burada son veriyoruz ama her zaman olduğu gibi yine belirtelim. Türkiye'de emekten yana, haklardan yana, adaletten yana nerede bir işçi eylemi, nerede bir emek eylemi varsa biz onların yanındayız. Seslerini duyurmaya ve görünür olmalarına katkı sunmaya her zaman için özen gösteriyoruz. Haftaya başka bir programda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler.
İyi akşamlar.